İyi günler sayın izleyicilerimiz. Cihat Hocam'la birlikte Ayrı Zaman ve Yaralış Delileri programımıza hoş geldiniz. Cihat Hocam'la birlikte sunacağımız inşallah anlatacağımız Ayrı
Estağfurullah,
Zaman ve Yaralış
inşallah.
Delileri programına. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz.
Evet, hayırlı bayramlar
Buyurun
diliyoruz
Cihat Hocam.
öncelikle. Evet, Allah'ın adını yüceltmek amacımız. Buradaki yani her inananın üzerine düşen bir görev. Allah'ı tesbih etmek, yüceltmek. Bu programımızda da yine bunu yapmaya gayret edeceğiz. Var gücümüzde gerektiği gibi Allah'ın gücünü takdir etmek buradaki hedefimiz inşallah. Tabii burada bunun karşısında duran evrimcileri de tabii ki şey yapamayız, unutmamamız gerekiyor, hatırlamamız gerekiyor. Çünkü neden? İnsanların aklını karıştıran, vesvese veren, insanları doğru yoldan saptıran insanlar. Yani insanlar olarak, fikir olarak karşımıza duruyor çünkü Darwinizm. Bunu mutlaka çürütmemiz gerekiyor ki insanların aklında şüphe kalmadan Allah'a tam bir imanla iman edebilsinler.
O zaman bir ayet okuyayım inşallah.
İnşallah.
Burada Allah'ı anacağız inşallah programda. Allah şöyle buyuruyor Kur'an'da. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde çera bulunan bir kandil gibidir. Çera bir sırça içerisindedir. Sırça sanki incimsi bir yıldızdır ki doğuya da batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır. Bu öyle bir ağaç ki neredeyse ateş ona dokunmasa da yağ ışık verir. Bu nur üstüne nurdur. Allah kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip iletir. Allah insanlar için örnekler verir. Allah her şeyi bilendir. Bir sonraki ayette Allah şöyle buyuruyor. Bu nur Allah'ın onların yüceltilmesine ve isminin zikredilmesine izin verdiği evlerdedir. Onların içinde sabah akşam onu tesbih ederler. İnşallah burası da öyle bir yer Allah'ın izniyle inşallah. Biz de sabah akşam Allah'ı anıyoruz inşallah.
Evet. Müminin çünkü dünyaya gönderilmesi, dünyada yaratılmasının başlıca amaçlarından birisi Allah'ı yüceltmesi, Allah'ı anması, Allah'a yakınlaşması. Allah'a yakınlaşmak için vesileler arayın diye Allah ayet-i kerimede bize emirde bulunuyor şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'a yaklaşmak için vesileler arayın diye. Bu da bir vesile Allah'a yaklaşmakta. Allah'ın gücünü daha yakından tanımak, Allah'ı daha yakından tanımak için inşallah. Şimdi dün yine bakalım işte bilim dünyası neler oluyor diye şöylesine bir gezindiğimde bir makaleye rastladım. Derginin adı Current Biology, yani güncel biyoloji adlı bir dergi, bilimsel bir dergi. Burada çok iyi şöyle bir başlık var. Evrim diye evrimi açıklıyorlar. Bir tespitte bulunmuşlar, bir araştırmanın sonuçlarını yayınlıyorlar. Evrim şöyle diyorlar. Tam tercüme söyleyeyim. Evrim tesadüfi değil, önceden belirlenmiş ve düzenli diyorlar. Bakın kelimeler burada çok hassas. Evrim tesadüfi değil, deterministik diyorlar. Önceden belirlenmiş demek deterministik ve düzenli diyorlar. Ordered, düzenli. Şimdi artık bunu söylemeye başladılar. Yani bu ne demek aslında? Tesadüfün olmadığı bir gelişim süreçlerinden bahsediyorlar. Bir araştırma yapılmış. Farklı canlı türleri üzerinde yapılan bir araştırma. Embriyoloji safhaları değerlendirilmiş. Çok ilginç. Şimdi aynı organ için acaba hangi yollar kat ediliyor? Hangi yollardan geçiyor o hücre grupları, dokular ve organlar? Son organın ortaya gelmesi için. Hangi hücre bölünme safhalarından geçiliyor diye incelenmiş. Ve şu görülmüş. Sonuç aynı organ olmasına rağmen farklı yollardan geçiliyor. Yani benzer yollardan geçilmiyor. Tamamen farklı yollar, birbirine benzemeyen yollar ama amaç aynı. Sonuç organ aynı. Şekil ve yapı ve görev açısından. Şimdi tabii böyle olunca bunu söylemek zorunda kalmışlar. Diyorlar ki tabii embriyolojiyi gelişim, artık evrim onların cümle günlük kullanımları içinde girmiş bir ifade. O yüzden buna evrim diyorlar. Yani bir defa evrim denmez ki. Bir embriyonun gelişim safhalarına evrim denmez. Evrimleşme denmez. Orada nedir? Gelişimdir. Yani safha safha organların gelişmesi, dokuların gelişmesi, sistemlerin gelişmesi ve tam bir vücudun ortaya çıkması burada gözlemlenen şey. Buna evrim denmesi zaten yanlış bir şey. Ve bakın ne diyorlar nihayetinde? Diyorlar ki farklı türlerde aynı organın gelişimi safhalarında az miktarda farklılıklar olması beklenirken araştırmacılar sürpriz bir gerçek ile karşılaştılar. büyük miktarda farklılıklar. Yani tamam farklı türler diyorlar bunlar ama işte diyelim böbreğin gelişmesi sırasında farklı aynı hücre grubu farklı şekilde bir yol izlemesi hani birbirine benzer ama çok büyük farklılıklar olmaması beklenirken tamamen birbirinden ayrı yollar izleyerek sonuçta böbreğin oluşması işte bunu kendi Darwinist zihniyetleriyle bağdaştıramıyorlar. Çünkü tamamen tesadüf olması gerekir. Birbirinden bağımsız olması gerekirdi. Farklı organların zaten olması gerekirdi. Her türde yine böbrek olmayacaktı onların fikrine göre. Ama bakıyorlar her yerde böbrek var. Her canlıda. Bütün kara canlıları, memelilerde. Bakıyorlar karaciğer diye bir organ var. Bütün canlılarda yaygın olarak bulunan. Ve şu karara varmışlar. Diyorlar ki türler her ne kadar farklı olsalar da gelişim safhaları tek bir yöne doğru ilerlemekte. Eğer tesadüf olsaydı, neden farklı şekilde organlar, sistemler gelişmeseydi? Niye gelişmiyor? Niye farklı, tamam sorunsa sorunun çözümü için neden farklı birbirinden ayrı çözümler yok? De bir tane çözüm var. Mesela hücrelerin oksijene ihtiyacı var. Vücudumuzda 100 trilyon hücre var. İşte başka bir hayvanın, bakıyorsunuz onun vücudunda diyelim işte bir fil. Onun da alyuvarları var. Onun da aynı şekilde bizde nasıl alyuvarlar, demir hemoglobinin içinde oksijen taşınıyorsa onda da aynı. Ya da timsaha bakıyorsunuz aynı şekilde onda hemoglobinin var. Onda yine alyuvarlarla oksijen taşınıyor. Farklı çözümler değil, birbirine benzersiz şeyler değil. Hep aynı çözümler var. Bu aslında ne demek biliyor musunuz? Aynı yaratıcı, aynı şekillendirici güç. Her yere hakim olan yegane güç. Her şeyi yoktan yaratan Allah'ın yaratması bu. Bu her şeyin aynı elden çıktığının bir kanıtı aslında. Ve bunu bakın artık ifade etmek zorunda kalıyorlar. Bu mesela bu araştırma bakıyorsunuz ünlü evrimci enstitüler tarafından da şey yapılmış, desteklenen bir çalışma. Ulusal Bilim Vakfı diye Amerika Birleşik Devletleri'nde National Science Foundation diye bir vakıf tarafından desteklenmiş. Ve bakın hangi üniversiteler buna katılmış. New York Üniversitesi Biyoloji Departmanı katılmış bu çalışmaya. Daha sonra Paris Üniversitesi, İsrail Teknoloji Enstitüsü ve Almanya'daki Gelişimsel Biyoloji Max Planck Enstitüsü bu çalışmaya katılmış. Ve hepsinin ortak görüşü artık olmuş bu. Ortak görüş neymiş? Bir daha söyleyelim. Gelişimsel embriyoloji, onu biraz daha Türkçeleştirmiş olarak söyleyeyim. Gelişimsel embriyoloji tesadüfi değil, önceden belirlenmiş ve düzenli. Bir şeyin önceden belirlenmiş olması ne demektir? Yani bir hedef var. O hedefe yönelik olarak plan var, program var, DNA'sında zaten var. Hangi aşamaların nerede nasıl devreye gireceği ve organı nasıl şekillendireceği. Tesadüf diye bir şeyin olmadığını bakın söylüyorlar. Tesadüf yok diyorlar. Tesadüf olsaydı farklı farklı organlar, sistemler olurdu. Öyle değil. Yani siz bırakıyorsunuz bir hücreyi, bir hücre grubunu, bakıyorsunuz bir şekilde çalışıyor. Bakıyorsunuz apayrı bir türde aynı hücre grubu, aynı sorun için benzer değil, ayrı aynı çözümleri oluşturmuş. Benzerlikten öte aynı çözüm var. Akciğer var mesela. Farklı türdeki balık türlerinde bakıyorsunuz solungaçlar var yine. Farklı işte kara canlılarında yine akciğer var. Aynı. Ve hepsi de farklı yollardan geçerek gitse de aynı çözümü oluşturmuş. Bu çok mucizevi. Allah'ın her şeyi yarattığının bir kanıtı ve bu artık bugün kabul edilir halde. Maşallah. Farklı enstitüde, farklı bilim adamları ortak karar alıyorlar. Diyorlar ki, bakın bir daha söyleyelim. Tesadüf yok diyorlar. Önceden belirlenmiş ve onu da söyleyeyim ve düzenli diyorlar. Maşallah.
Yani bu tabii bunların söylediği böyle aşırı böyle bir kompleks karmaşık bir konu yok. Allah'ın varlığı çok açık. Yani öyle yok öyleydi de böyleydi de o canlı da yani nereye baksın insan zaten Allah'ın yaratışının delillerini görüyor. Yani çok düz mantıkla demişti hocamız. Bir odanın içinden hiç çıkmayan bir insan sırf duvarı bile görse hayatı boyunca o üç boyutlu görüntünün beyindeki küçücük bir yerde oluşması zaten Allah'ın yarattığını ispatlar. Evet. Yani bu böyle hani işte öyle miydi, böyle miydi, düzen miydi? Yani düzen zaten her yerde var. Bu çok açık bir konu. İkincisi bir de şunu söylüyorlar. Onu da düzeltelim. Yani bunların tabii ne anlamda söylediğine de bakmak lazım. Mesela Richard Dawkins ve avanesi baktılar tesadüfen olduğunu anlatamadılar. Rezil oldular. Hocamız rezil etti bunları. Tesadüfen proteinlerin olamayacağını ispatladı. Richard Dawkins bu uzaylılar demeden önce bir ara aşamaya daha geçti. Orada dedi ki biz tesadüf demiyoruz dedi. Ne diyorsun dedik. Doğal seleksiyon tesadüfün tam karşıtıdır dedi. Ya doğal seleksiyon neyin karşıtı olsun? Doğa şimdi tam bir laf karmaşası. Burada doğal seleksiyon dedikleri işte canlılar bulundukları ortama daha fazla uyum gösteren canlılar başarılı olurlar. Böyle tanımlıyor evrimciler. Başarılı olurlar ve ürerler. Burada şimdi mesela düşündüğümüz zaman yani doğada hakikaten zayıf hastalıklı olanlar ölür mü? Ölür. Yani bunda bir şey yok. Evet. Ama hiçbir zaman bu bir canlıyı tutup da başka bir canlıya çevirmez. Mesela hocamızın kitabında verdiği çok güzel bir örnek var. Bir geyik sürüsü işte yırtıcı hayvanlar tarafından kovalandığı zaman leopar gibi, kaplan gibi, jaguar gibi. Tabii ki daha hızlı koşanlar kaçıyor. Daha yavaş koşanlar yakalanır. Doğru. Peki bu geyikleri ata dönüştürür mü? Tabii ki dönüştürmez. Veya başka bir türe dönüştürür mü? Neden? Çünkü DNA'larında en ufak bir değişiklik meydana gelmez. Hızlı koşan hızlı koşar. O kadar. Yani bunların iddialarında hep bir saçmalık var. Fakat bunu böyle laf karmaşasıyla bir şey haline getirmeye çalışıyorlar. Halbuki yani çok açık konu. Öyle karmaşık bir konu yok. Mesela tek bir proteinin tesadüfen oluşmasının imkansızlığı. Hocamız hep şunu söylemişti. Bunlar hep detaya kaçmak istiyorlar böyle. Çünkü şeytan detayı sever. Baktı böyle ana konuda bir rezil oldular, rezil rüsva oldular. Onun için hep detaylarda uğraşmaya çalışıyorlar. Halbuki kardeşim sen gel bir protein tesadüfen oluyor mu olmuyor mu? Olamıyor. Bakın şimdi proteinlerle ilgili proteinlerin mesela nasıl modifiye edildikleri. Golgi diye bir cisimcik var, organel var hücrenin içerisinde. Burada özellikler ekleniyor ve proteinlerde bazı değişiklikler meydana getiriliyor. Şimdi bununla ilgili bir filmi izleyelim. Bakalım böyle bir sistemde tesadüfe yer var mı yok mu? Daha doğrusu böyle bir sistem sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının varlığının delili olur mu? Olur inşallah. Onu görelim. Şimdi manos 6 fosfat diye bir ek ekleniyor proteinlere. Nerede? Golgi cisimciği denen hücrenin organelinde. Golgi'de ilginç olarak bakın burada görülüyor. Çeşitli bölümlerden oluşuyor. Yan yana duran, birbirine paralel duran. Proteinler bunun bir tarafından giriyorlar. Bu her bir bölümün özel bir fonksiyonu var. Bunların içerisinde değişikliği uğratılıyorlar ve öbür taraftan kusursuz bir değişiklikle çıkıyorlar. Fakat çıkarken ilginç olarak aynı yere gidecek olan, aynı adrese gidecek olan proteinler aynı keselerin içerisinde çıkıyor. Gruplanarak yani böyle bir hata olmadan. Bir hidrolaz denen bir enzim var burada görüyoruz. Bu proteinleri metabolize eden bir enzim. Protein molekülünün yapısında başka molekülleri parçalıyor. Endozom denen hücre zarıyla organeller arasında köprü vazifesi gören bir organellerin içerisine gidecek şimdi endozom denen. Burada da proteinlerin yıkımı söz konusu. Ve M6 reseptör proteini var. Şimdi bunların hepsinin ne işe yaradığını tek tek gösterecek. Endoplazmik retikulum üzerinde ribozomların olduğu ve protein sentezi yapılan bir yer. Sentezlenen proteinler bu organelin içerisinde gidecekleri yere gönderiliyor. Şimdi bakın keselerin içinde minik sentezlenen hidrolaz denen enzim Golgi cisimciğine gönderiliyor. Son şekli verilsin diye bakın. Bu gördüğümüz keseciklerin içerisinde minik. Bunlar Golgi cisimciğine bir taraftan geliyorlar fakat o kadar kusursuz bir sistem ki. Bakın kesecik mükemmel bir şekilde içindekileri Golgi'nin içerisinde boşaltıyor. Hiç hata yok. Patlama çatlama hiçbir kırık çıkık yok. Ve burada gördüğümüz gibi temel oligosakarit bir şey var proteinin üzerinde yapı var. Bunun üzerine glikolizasyon denen bir işlemle özel ekler ekleniyor. Bu Golgi cisimciğinde glikolizasyonla ilgili bir hata olduğu zaman bazen genetik olarak böyle rahatsızlığa sahip olan insanlar var. Çok önemli büyük rahatsızlıklar meydana geliyor. Once the hydrolase reaches the trans-Golgi cistern, bakın hepsinden tek tek geçerek mannose-6-fosfat signal has been completed. Mannos 6 fosfat denen ek eklenmiş olarak diğer taraftan çıkacak şimdi hidrolaz proteinleri. Şimdi burada M6P reseptörü denen kendi reseptörlerine tutunacak. Onun özel reseptörü var. Yani bu bir kere hem proteinin hem reseptörünün aynı anda var olması gerekiyor ve bunun ikisinin de genetik kodu DNA'da var en baştan itibaren. Çünkü protein mükemmel olsa bile, bütün mükemmel şekilde glikalizasyon işleminden geçse bile reseptörü olmadığı sürece gideceği yere taşınamayacağı için hücre yine hayatta kalamaz. Bu enzimi kullanamayan hücre evet. Hayatta kalamaz.
Yani hepsinin önceden belirlenmiş olması gerekiyor.
Kusursuz olarak yani kusursuz önceden olarak. Var aynı anda var olması gerekiyor. Bir diğer bütün binlerce on binlerce proteinle birlikte.
Maşallah.
Çünkü ancak o şekilde taşınabiliyor kendi reseptörleri. Bu keselerde bu çok önemli. Hep bakın aynı grup proteinler Golgi'nin içine her protein gönderiliyor. Fakat hepsi gruplar halinde gidecekleri yere gönderiliyorlar. Yani birbirlerine de karıştırılmıyorlar. Çünkü aynı proteinler, farklı proteinler aynı adrese gitmeyebilir. Hep aynı adrese gidecek proteinler aynı keselere yerleştiriliyor. Muhteşem bir akıl tecellisi var. Evet, bakın yola çıktı buradan. Özel reseptörlerine bağlı olarak kesenin içerisinde. Ve endozom denen organelle lizozoma gönderiliyorlar. Bakın gideceği adrese gönderildi. Orada gene birleşiyor, o organelin zarıyla birleşiyor. Bu da muhteşem bir sistem.
Evet,
yani o kadar teknoloji harikası ki yani yaratılış mucizesi. Özel keseler var, zardan yapılmış. Ama gittiği yere zarıyla da birleşiyor. Hiçbir kusur olmadan içindekileri onun içine boşaltıyor. Ve burada da içeri girdikten sonra da reseptörlerinden ayrılıyor. Gidene kadar reseptörlere bağlanıyor. Ve üzerindeki bu eklenmiş olan glikoz 6, mannoz 6 fosfat denen ek, bunu adrese götürmesine vesile olan evet. Ek tam gittiği yerde de çıkartılıyor. Evet. Ya şimdi bunun tesadüfen olduğunu söylemesi için adamın aklından zoru olması ya da süper yalancı olması lazım. Yani gerçek çok açık. Bunu aslında gizliyorlardı. Yani dünya çapında gizleniyor hakikaten. Normalde çok büyük iman hakikati bunlar. Yani bunu bilen bilim adamları var dünyada. Ama bunu mesela insanlara anlatmıyorlar bu şekliyle. Böyle, bu şekliyle bir kere anlatılsa. Yani bir kere işte BBC gibi, işte Amerika'nın büyük televizyon kanalları, Avrupa'nın büyük televizyon kanalları şu şekliyle bir gösterse. Yani objektif olsa böyle çok derin bir tefekküre de gerek yok. Ya bir tek soru sorsa böyle bir sistem tesadüfen olur mu olmaz mı size bırakıyoruz bile dese bütün insanlık iman eder. Bunu gizleyip tam aksi yöne sevk etti de şeytanlık yani bu deccaliyetin sistemi. Ve Allah razı olsun hocamız bunu tepesine balyoz gibi indi fikren maşallah.
Yani bilimi gizliyorlardı. Bu çok önemli bakın. Yani gerçek anlamda bilimi gizliyorlardı. Şimdi mesela fosil bilimini gizlediler. Fosil bilimi çünkü yaratılışı ortaya koyuyor. Türlerin değişmediğini, ilk ortaya çıktıkları neyse canlıların yüz milyonlarca yıl geçse dahi değişmeden günümüze kadar geldiklerini ortaya koyuyor. Kanıt olarak yani bir tahmin de değil burada. Çünkü orada duruyor zaten taş üzerinde izleri var canlının. O gün neyse bakıyorsun bugün de aynı. Aynı organlar, aynı uzuvlar, aynı vücut şekli. Her şeyle aynı. Yani kemik yapısı, İşte vücudunun bütün dış şekli her şeyle aynı. Organları bile iz bırakabiliyor çoğu zaman. Bakıyorsunuz işte gözü vesaire onlar bile kalabiliyor kas kristalleri halinde. Bakıyorsunuz aynı hiçbir değişiklik yok. Yine bakıyorsunuz biyolojiye. Biyolojide bakın şöyle bir şey yapıyorlar. Biyolojide de bilimi saptırıyorlar. Paleontolojide tamam fosil biliminde sakladılar. Bilimin en büyük dallarından birini sakladılar halktan. Biyolojide de ne yaptılar? Çarpıttılar. Mesela biz tıp fakültesinde ikinci sınıfa geldik. İkinci sınıfta bize işte bu aynı anlattığım mekanizmaları bize anlatıyorlardı. Enzimleri anlatıyorlardı. Biz hayretle dinliyorduk. Aa, enzimler ne kadar büyük işler yapıyor diye. Sonunda da profesör ne diyordu? Diyordu ki işte bu diyor bilmem kaç milyon yıllık gelişimin sonunda, evrimin sonucunda böyle ortaya çıkmıştır dediği zaman hoca herhalde bir şey biliyor diyorduk. Yani fosil bilimini bilmiyoruz. Ya da genetiği de çok detaylı bilmiyorduk o zamanlar. Ya da genetikçi geliyor yine bir şeyler söylüyor. İşte bu diyor, işte türler işte yıllar sonra böyle milyonlarca yıl içinde bu hale, mükemmel hallerine ulaşmışlar diye bitiriyordu. Biz bunların varsayım olduğunu bilmiyorduk. Ve böyle kabul ediyorduk, böyle öğreniyorduk. Ne oldu sonra? Üçüncü sınıfta, Allah razı olsun, hocamızın talebeleri, bir konferans. Kim olduğunu da bilmiyoruz. Tam olarak yani konferansı kimin organize ettiğini de bilmiyoruz. Bulunduğumuz amfide bir de baktık 2-3 genç, bizden daha farklı değillerdi. Bakımı da çok önemli. Öyle profesör kılıklı insanlar da değil. Öyle yani kendilerini ayrı tutan insanlar da değil. Halktan bizden birileri geldiler. Slide makinelerini kurdular, projektörlerini kurdular. Ve bize proteinin nasıl sentezlendiğini, detaylarıyla gerçek anlamda nasıl olduğunu anlattılar. Ve sonunda da bunların tesadüfen olamayacağını söylediler. Bakın aynı afide, aynı salonda evrimci profesörlerimiz de vardı, biyoloji profesörlerimiz. Arka sıralarda dinliyorlardı. Konunun, anlatımın oraya geleceğini bilmeden kabul etmişlerdi konferans vermelerini. O yüzden kendileri de dinliyorlardı. Ne oldu biliyor musunuz? O profesörler afiyi terk ettiler. Kaçtılar arka yani. Kapıdan, arka kapıdan çıktılar ama. Ön kapıdan çıkmadılar.
Arka kapıdan kaçtılar.
Arka kapıdan çıktılar. Yani isimlerini de verebilirim hatta şimdi ama ya bunlar dünyanın pek çok yerinde, Türkiye'nin de pek çok üniversitesinde yaşanmış gerçekler olduğu için
hep kaçıyorlar
artık isim
zaten.
Vermiyorum yani.
Yok, hep kaçıyorlar.
Herkes
zaten
bunu
yani.
Yapıyor çünkü. Evrimci, Darwinist olan insanlar bakıyorsunuz, yok. Biz konferansa gidiyoruz mesela Oxford Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi, işte London School of Economics mesela pek çok üniversitede ders verdik. Yine aynı şekilde konferanslar verdik. Bakıyoruz profesörler notlar almaya başlıyorlar. Hani sanki bize soru soracaklar da bizi köşeye sıkıştıracaklar, hayır yanlış söylüyorsunuz diyeceklermişçesine notlar aldıklarını görüyoruz. Herhalde hararetli tartışma olacak soru cevap kısmında diye düşünürken konferansın sonunda bir de bakıyoruz adamlar yok. Ama hayır, çekimler elimizde. Onlar hayır, daha önceden varlar sanırım.
Not almaları iyi canım, öğreniyorlar. Evet. Yani ben mesela hatırlıyorum değil, çok delili var bunun. Konferansımıza gelenler daha sonra belli internet sitelerinde, bilimsel internet sitelerinde, kendi blogspotlarında yazıyorlar konferansta anlatılanları böyle. Ama satır satır yazıyorlar. Yani hakikaten çok dikkatli dinledikleri belli oluyor. Evet. Ya hocamız dedi, bir kere dedi, perdeden dedi biraz dedi böyle güneşin ışığını bir milimetre görse dedi. Sen ondan sonra istediği kadar dışarıda karanlık var desinler, kimse inanmaz ona dedi. Evet. Yani o konferansa geldi mi bir daha evrime inanması mümkün değil zaten. Tabii. Şey, Lynn Margulis öyle oldu, Steve Jones öyle oldu. Yani bunların hepsi önde gelen evrimciler. Pat Shipman benim konferansıma gelmişti. İnternet sitesinde bütün konferansı anlatmış olduğu gibi. Bir de övüyor diyor, çok şık giymişlerdi diyor, kravat iğneleri vardı diyor, mendil takmışlar diyor.
Slaytlar
üç kere diyor, mükemmel diyor üst slaytlar için. Ya hoşuna gitmiş. Doğru yani bir şey yok. Evet. Ya bu ayıp bir şey değil. Yani bir evrimcinin bir enaniyet yapmasına gerek yok. Hayatı boyunca evrime inanmış olabilir. Mesela Anthony Flew dedi ki, delikanlılık yaptı. Ya dedi ben dedi, insanlıktan özür diliyorum dedi. Bugüne kadar dedi ateist olmalarına vesile olduğum kişilerden özür diliyorum ben dedi. Evet. Evrim mevrim yokmuş dedi. Allah yaratmış bunu dedi yani böyle. Evet. 2004 yılında 85 yaşında söyledi adam bunu. Ne olacak yani, bu biz bir şey demeyiz ki. Evet. Başımızın tacı olur. Elini ayağını öperiz yani. Allah'ın varlığını kabul etmek bir meziyettir yani. Evet. Doğru olan budur. Öbürü yanlış. Küçük düşürüyorlar kendilerini. Evet. Buna izin vermeyiz tabii.
Çünkü burada şu da çok önemli. Az önce bahsettiğin gibi çoğu da art niyetli değil aslında. Şöyle bir ifadeye rastlamıştım bir kitapta. Diyor ki mesela kimyacı diyor biyolojinin evrimi ispatladığını zanneder. Ona göre evrimcidir diyor. Mesela biyolog da paleontolojinin evrimi ispatladığını zanneder. Onun için evrimcidir ve ona göre çıkarımlarda bulunur diyor. Fizikçi de biyolojinin ve paleontolojinin evrimi ispatladığını zannederek evrimci olduğunu öne sürer. Bilim bunu kabul ediyor zaten diyerek. Ama bir de bakıyoruz hepsini tek tek ele aldığımızda hiçbiri de ispatlamıyormuş. Hepsi yalan söylüyormuş aslında. Yani bu insanlar da yönlendiriliyorlar ve ne oluyor? Kandırılıyorlar. Bunların da kurtarılması gerekiyor. İşte az önce bahsettiğim gibi Lynn Margulis mesela Demek ki bilmiyormuş paleontolojiyi. Ta ki sen anlatıncaya kadar.
Ya diyor, kadın diyor ki bize diyor yıllarca diyor mutasyonları ve doğal seleksiyonun okuyayım şuradan da. Yani bu yeni Discover dergisine verdiği demeçte bakın şimdi diyor ki. Ki doğma konferansında vardı. Hocamızın yaralış atlasının gittiği birisi. Yani en başta yaralış atlası gitti zaten. Ama Roma'daki konferansta da hatırlarsan oturuyordu. Arka sıralarda oturuyordu böyle. Evet. Çıktı hatta bir konuşma da yapmıştı bu endosimbiyoz denen hikayeyle ilgili. 2009 yılındaki konferansa gelen Massachusetts Üniversitesi'nde evrimci biyolog kadın ve yer bilimleri departmanında profesör. Ünlü evrimci Lynn Margulis de bu aynı zamanda ünlü ateist ve astronom Carl Sagan'ın da eski eşi. Şimdi diyor ki, bakın yaratılışların evrim konusundaki eleştirileri haklı açıklamasında Discover dergisinin Nisan ayında diyor ki, doğal seleksiyon bir şey yaratamaz diyor. Yani doğanın kendisi yaratılmış. Anlamı sonunda zaten yani doğa, taş, toprak, hava, su neyi yaratabilir? Kendisi yaratılmış zaten doğanın. Devam ediyor. Rastgele mutasyonların birikmesinin yeni türlerin ortaya çıkmasına sebep olduğu bize tekrar tekrar öğretildi. Bize bu anlatıldı diyor mutasyonlarla. Ve ben aksini ispatlayan delilleri görene kadar.
Evet, kandırılmış.
Kim ispatladı? Adnan maşallah, Bey. Evet. Adnan Oktar hocamız ispatladı. Delilleri görene kadar bunlara inandım diyor maşallah. Aslında yapılan araştırmalarda sadece bir popülasyon içinde birçok ileri geri varyasyondu. Bunun varyasyon olduğunu anlatan da hocamız oldu.
Evet.
Söyledi. Yok bu işte endüstri kelebekleri hikayesi. Ondan sonra zaten o hikili hile yapılıyor orada. Galapagos adalarındaki ispinoz kuşları. Bunların hepsi varyasyon. Küçük köpekler, büyük köpekler, değişik farklı insan ırkları. Evrimle alakası yok. Bunu diyor bir popülasyon içinde birçok ileri geri varyasyondu. Sonra diyor bakın hop birdenbire yeni bir tür. Türler birdenbire eksiksiz ortaya çıkıyor.
Evet.
Fosil kayıtlarında kademe kademe bir değişim yoktur. Yaratılışçıların doğal seleksiyonun yeni türlerin evrimi için bir mekanizma olamayacağı konusundaki eleştirileri haklı. Hocamızı kastediyor burada çünkü başka kişi yok dünyada anlatan bir o var.
Evet.
Ve yani imana gelmiş açıkça söylüyor evrim mevrim gibi bir şey diyor. Olmamıştır diyor yani böyle. Bize diyor anlatıldı diyor yıllarca biz de buna inandık ama diyor ki dünyanın sayılı evrimcilerinden bu önüne gelen. Bunların hepsi teker teker dönüyor. Hepsi de böyle bu şekilde mertçe açıklamamış olmasına rağmen mesela Richard Dawkins'in uzaylıları ortaya sürmesi de ondan dolayı. O da anladı yani hayatın tesadüfen çıkamadığını ve böyle bir iddiada bulunamayacağını da anladı. Yani meydan artık öyle boş değil.
Tabii.
Onun için bir hani bir adım daha hani topu dışarı atayım gibisinden böyle uzaylılar dedi. Allah'ın varlığını kabul edecek yani ufak ufak o da ya bu tarafa geliyor böyle ya Allah vardır diyecek. Ben yani yanılmışım kusura bakmayın diyecek inşallah en sonunda. Zaten söylüyor, ben diyor Darwinist bir dünya diyor kesinlikle istemiyorum diyor. Ya çok net konuşuyor. Darwinist dünya diyor, ne alaka diyor yani böyle Darwinist dünya çünkü zulüm, kan dökme bunların olduğu bir yer. Bunu istemiyorum diyor inşallah.
Evet, ayrı zamanda olduğumuzun bir göstergesi bu. Yani gerçeklerin, Allah'ın dininin, Allah ayet-i kerimede dinini tamamlayacağını vaat ediyor inşallah. Ve bunun gerçekten de bakın safa safa gelişmekte olduğunu görüyoruz. Yani oraya doğru ilerlediğini görüyoruz. Öncelikle insanların aklında şüphenin giderilmesi. Allah'a kesin bir imanla iman etmek gerekiyor. Ve bakın bu sağlanmış oluyor. Allah sebepleri buna göre yaratıyor. İşte insanlar bugüne kadar hep kandırılmış mı? Evet. Allah bir kişiyi vesile ediyor. İnşallah. Hocamızı vesile ediyor. Bakıyorsunuz artık insanlar doğruyu öğreniyorlar. Dünyanın en önde gelen biyologları artık bunu fark ediyorlar. Hocamızı vesile kılıyor Allah. Paleontologlarını Allah akıllarındaki o şüpheleri gideriyor bu şekilde. Evet. Yaralış atlasıyla. Fransa'da üniversitelerin kafasındaki şüpheler gidiyor maşallah.
Maşallah.
Ve dünyanın pek çok üniversitesinde pek çok insanın ve bütün toplumların, bütün insanların aklındaki şüpheler bu şekilde şeytanın hilesi pek zayıftır diye Allah şeytan, ayet-i kerimede şeytandan Allah'a sınırım buyuruyor. Şeytanın hilesi pek zayıftır. Ne kadar zayıf olduğu, ne kadar çürük bir aldatmacayla aldatıldıklarını hocamız Allah razı olsun Sayın Adnan Oktar açık ve net bir şekilde ortaya koydu.
Evet bakın şimdi hakikaten dünya çapında çok büyük bir zafer oldu böyle tepe taklak gidiyor. Tabii hocamız şöyle yani Allah dünyada fitne kalmayıncaya kadar diyor.
Evet.
Afganistan'daki fitne duruncaya kadar Irak, Doğu Türkistan, Somali ondan sonra Filistin, PKK yani tam kökü kazınıncaya kadar biz hocamız başta olmak üzere onun vesilesiyle biz anti-materyalist, anti-darvinist, evet, anti-komünist çalışmalara delilleri vermeye devam edeceğiz. Mümkün değil, bırakmayız yani bunlar bitmeden. İnşallah. Çünkü Allah'ın emri bu. Bakın mesela Fransa'da öğrenciler, değil mi, tamamı evrimciydi. Bütün okullar evrimciydi. Bütün yönetim kademesi evrimciydi.
Darwinist bir eğitime tabi olan Avrupalı öğrencilerin evrim teorisinin geçersizliğini görmeleri, materyalist felsefeyi benimsemiş kesim için beklenmedik bir gelişme oldu. Bir Paris Lisesi'nde yaşam ve yer bilimleri öğretmeni Adeline Lebo, konu hakkındaki düşüncelerini şöyle belirtiyor. Karşı çıkışları eskiye göre çok daha kesinleşti. İki sınıfımda 5 tane çok katı anti-evrimci öğrencim var. Bazıları çok iyi öğrenciler. Cevaplarını internette buldukları Harun Yahya'ya ait delilleri referans alarak çok daha gözübek bir şekilde delillendiriyorlar. Yaşam ve Yer Bilimleri bölümü duayenlerinden olan Milli Eğitim Genel Müfettişi Ali Mamesiye'ye göre bazen öyle durumlar oluyor ki lise öğrencileri imtihan kağıtlarına, evrim teorisiyle ilgili sorulara kendilerine derste öğretildiği şekliyle cevap verdiklerini, ancak kendilerinin evrim teorisine inanmadıklarını yazıyorlar.
Şimdi bakın bu haberler 2007 yılında 4 senede çok daha muazzam ilerleme oldu. Başka. Yaratılış Atlası'nın yeni gittiği, daha yeni gitmeye başlamıştı 2007 yılında. Ve Science Evi, Fransa'nın bir numaralı Darwinist dergisi, dünya çapında bir dergi. Orada çıkan haberi burada veriyor.
Evet.
Yani burada artık mümkün değil anlatmaları, kabul bilim ettirmeleri. Tabii çöktü. Yani ama Fransa zaten Darwinizm ve Marksizmin de kalesidir. Yani Marksizmin de çıkışı Fransa'dan olmuştu. Karl Marx ilk ortaya atıyor. Alman asıllı Karl Marx ama asıl desteklendiği yer fikren böyle bir felsefe olarak Fransa'da olmuştur ve Fransa'da şekillenmiştir. Oradan desteklenir. Tabii. Oranın çünkü ünlü materyalist, ateist filozofları vardı ve ateizmin kalesiydi Fransa. İşte Diderot, Voltaire, bunlar hepsi o dönemin, Charles Darwin de tabii orada aynı şekilde destekleniyor. Dönemin materyalist, ateist destekçileriydi. Yani ondan önce de biraz sonrasında da. Halbuki bu bilimsel çalışmalar, Allah razı olsun hocamız, ve biz de vurmaya devam edeceğiz. Yine bir tane daha anlatalım böyle. Tam bitene kadar, Allah'ın dediği gibi, yeryüzünde dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar devam edecek bu. Mesela bakın, bu bir DNA'nın kopyalama mekanizmasını anlatan bir film. DNA böyle sarmal şeklinde bulunuyor. Bu sarmalı hiç kırmadan açılması gerekiyor. Sarmalın kalınlığında şöyle söyleyeyim, 34 angstrom kalınlığında. Yani angstrom milimetrenin 10 milyonda biri. Bakın milimetrenin 10 milyonda biri. Yani milimetrenin milyonda biri kalınlığında bir zincirin kırılmadan açılacak bir protein geliyor. Ve bağları çok nazik bir şekilde bakın hiç kırmadan, bozmadan tam ortasından açıyor. Çünkü kopyalanacak. O sırada bu single stranded DNA denen bağlayıcı proteinler geliyor. Bu proteinler de çok özel. Ortamda bulunuyor ama normalde bağlanmıyorlar. DNA açıldığı zaman DNA'nın bakın bu üzerindeki bağlar var. Bu DNA zinciri bu şekilde katlanarak üzerindeki bağlar birbiriyle karşılıklı bağ meydana getirip kopyalama imkansız hale getirebiliyor. Bunu engellemek için Allah özel olarak bakın proteinler yaratmış. O proteinler geliyorlar DNA'nın üzerine bakın kaplıyorlar ve katlanması, bir yanlışlık olması engelleniyor. Hemen kopyalama başlıyor. Kopyalama başladıkça yerinden ayrılıyor bakın işe yaramaz olan proteinler. Diğerleri burada duruyor. Hangi üç? Beş üstü ucundan üç üstü ucuna doğru bir kopyalama oluyor. Şimdi bu bir zincirin kopyalanmasını görüyoruz burada. DNA polimeraz 3 isimli enzim yapıyor bunu. Yani protein. Evet. Şimdi bu 5'ten 3'e doğru gitti. Peki diğer uç nasıl olacak? Diğer uçta bakın görüyoruz. Diğer kopyalanacak tarafta. 5 bu sefer içeride kaldı. 3 üstü diğer dış kısımda. Bu enzim de sadece 5'ten 5 üstü ucundan 3 üstü ucuna doğru kopyalayabiliyor. Bakın nasıl kopyalama olacak şimdi onu göreceğiz. Bunlara Okazaki fragmanları deniyor bu kopyalanan yerlere. Kesik kesik olduğu için ikinci zincirde fragmanlar şeklinde bakın. Şimdi bu sefer bir değişik protein daha devreye giriyor. Bu da DNA'da kodlanmış olarak var. Bu da olmasa kopyalama olmuyor. Buna RNA primaz denen bir enzim. Bunun görevi bu kopyalamanın başlamasını sağlamak. Çünkü bakın sebep çok önemli. Bu ikinci zincirde yani 5 üstten 3 üstüne kopyalama gereken tarafta RNA başlatıcı bir rol oynuyor. Bu RNA başlaması olmadan birkaç yeri birkaç nükleotit boyuncaki bu RNA primaz enzimi bir RNA yerleştirmeden diğer enzim kopyalamaya başlayamıyor. Bunun için bu özel enzim devreye girerek ilk başlangıç sinyalini bakın oluşturuyor. RNA primerini oluşturuyor ve bunun üzerine polimeraz 3 gelerek aksi takdirde kendisi başlayamıyor diğer uçta. Bakın yeni DNA'yı oluşturmaya başlıyor. Tekrar tekrar böyle şeyler yapılıyor, kopyalar. Peki şimdi bakın arada RNA primerleri var. Daha önce söyledik RNA primaz denen enzimi. Bakın arada RNA'ları ekledi ki bu kırmızı bölüm kopyalamaya başlayabilsin. Şimdi bu yeşil bölümler kaldırılmadan tabii ki bir DNA oluşamaz. Çünkü ara ara RNA bölümleri var. DNA sadece DNA'dan oluşması gerekiyor. Aradaki RNA'lar bakın şimdi nasıl kaldırılacak onu gösterecek. Evet, bu sefer de DNA polimeraz 1 enzimi geliyor. O da DNA'da kodlanmış olarak var. Bakın hepsinin bunların kusursuz olması gerekiyor. Ve aradaki RNA bölümlerini DNA ile değiştiriyor. Ve en sonunda da bunların bağlanması gerekiyor. DNA ligaz enzimi gelip de bunları bağlıyor. Sonuçta bakın hem bu uçtan bu tarafa doğru ve buradan da bu tarafa doğru DNA'nın olduğu gibi kopyası çıkartılıyor. Bu mükemmel bir sistemin nasıl işlediğini gösteriyor bize. Bir kere yine tekrar düşünelim. Buradaki enzimlerin ve proteinlerin en ufak bir amino asidi bile hatalı olmadan kusursuz olarak en baştan beri var olması gerekiyor DNA ile birlikte. Çünkü DNA'da kodlanmış olarak var bunlar. Yani DNA'yı kopyalayan enzimlerin DNA'ya ihtiyacı var çünkü DNA'da kopyalanmışlar. DNA bunları DNA'dan kopyası çıkararak üretiliyor bunlar. Ondan sonra üretilen bu proteinler toplu halde hiçbir eksik olmadan hepsi birlikte DNA'yı kopyalayabiliyor. Hı hı. Demek ki ikisinin aynı anda var olması yani yaratılması gerekiyor. Çünkü DNA ile enzimler de yeterlidir. Enerji gerekiyor, enerji santrali gerekiyor. Hı. Aynı zamanda bu proteinlerin sentezleyecek başka proteinler gerekiyor. Çünkü proteinleri sadece proteinler sentezleyebiliyor. Hı. Yani bu işte yaratılışın çok net, kesin deliller inşallah.
Maşallah. O zaman şöyle çok basit, herkesin anlayabileceği bir şekilde söyleyelim. Yumurta mı tavuktan çıkmış, tavuk mu yumurtadan çıkmış?
Tavukla yumurta aynı anda var.
Aynı anda var.
İnşallah. Yani Allah tarafından yaratılıyor.
Evet. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Bu soru sorulduğunda evrimcilerin verdiği cevap şu. Yumurta mükemmel bir şekilde bir anda ortaya çıkmıştır diyorlar. Cevap ilginç değil mi? Yani yumurtanın bir anda ortaya çıkması ne demek? Yoktan var edilme demektir. Tavuk olmadan yumurta ortaya çıkabilir mi? Tabii ki çıkamaz. Yani tıpkı bahsettiğin gibi işte proteinler ve DNA nasıl bilgiyi kodlayan proteinler olmadan bilginin kopyalanması ve devamı zaten mümkün değilse yumurtanın da zaten bir tavuk olmadan yumurtlanması zaten mümkün değil. Bakın her şey böyle. Yani mikro düzeyden makro düzeye varıncaya kadar. Yani hayvanlar alemi, bitkiler alemi, işte bütün deniz canlıları hepsi bir anda Allah'ın ol demesiyle var.
Tabii yani sadece bu proteinler değil.
Evet.
Aynı anda atmosferin oksijen oranının %21 olması her gerekiyor. Şey. Aynı anda ısının belli aralıklar arasında tutulması gerekiyor. Aynı anda besin kaynaklarının olması gerekiyor. Evet. Aynı anda besin kaynaklarını metabolize edecek enzimlerin olması evet. gerekiyor. Yani böyle milyonlarca detayın aynı anda var olması evet. gerekiyor.
Şimdi olması gerekiyor dedikten sonra yani ne demek bu? Bilim bize bunun böyle olması gerektiğini ortaya koyuyor. Akıl ve mantık bunu bize emrediyor. Bunu böyle kabul etmemizi emrediyor. Peki ne emretmiyor bize böyle olmaması gerektiğini? Daha bir Darwinci için düşünelim, bir Darwinist için düşünelim. Neden bunun böyle olduğunu kabul etmiyor? Söylüyorlar. Çünkü diyorlar metafizik yani dünya üstü, bildiğimiz madde üstü bir yaratılışın biz varlığını kabul edemeyiz de o yüzden kabul etmiyoruz diyorlar. Nasıl yani? Neden kabul edemiyorsun? Bilim bunu ortaya koyuyor. Sen de eğer bilim yapan, araştıran, gözlemleyen ve gözlemlerinden yola çıkarak bir sonuca vardığını öne süren bir insansan O zaman senin bir ön yargın olmaman gerekiyor. Gerçekler bunu bize ortaya koyuyorsa biz o zaman sonucu kabul etmekle yükümlüyüz. Akıl mantık bize bunu böyle kabul etmemizi emrediyor. Niye hala reddediyorsun o zaman? Çünkü sırf bakın ayet-i kerimede Allah bildirmiş bize. Şeytandan Allah'a sığınırım. Zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bu ayetleri inkar ettiler diyor Allah ayet-i kerimede. Ayetler yani bu deliller. Zulüm ve büyüklenme nedeniyle bu ayetleri, bu delilleri inkar ettiler. Demek ki kendinden üstün, her şeye, her yere hakim, her şey bir anda ol demesiyle yaratmış olan, sonsuz güç sahibi, azim, ala, yüce olan Rabbimizin varlığını kabul etmemek adına Darwinizmi savunuyorlar.
Ya istese de istemese evet. de Allah
eğer bu şekilde hala savunanlar insanlar
inşallah.
Varsa.
İnşallah.
Çünkü bilinçaltında zaten kabul etmediklerine inanıyorum ben pek çoğunun. Buna rağmen hala savunuyorsa sırf bu yüzden.
Yok savunuyor. Hocamız demişti samimi bir ateist olmaz evet. zaten samimi bir Darwiniz. Mesela şimdi bakın Celal Şengör bu gördük proteinlerin nasıl üretildiğini, ne kadar muhteşem sistemler, kusursuz olması gerekiyor ve çok aşamalı sistemler, iç içe geçmiş sistemler. Mesela bir protein oluşmasını bakın için ne diyor?
O tek hücrenin değil, bir tek proteinin oluşması için milyonlarca yıl lazım. Ve zaten biliyorsunuz bir tek proteinin oluşmasının ne kadar düşük bir ihtimal olur.
İşte yani bu bir açıklama mı? Değil. Delil var mı? Yok. Mantık var mı? O da yok. Yani milyonlarca yıl içinde değil protein. Proteinin oluşması için mutlaka bütün bu sistemler gerekiyor. Yani biraz önce gördüğümüz sistemler. DNA gerekiyor. DNA'dan kopya çıkartacak enzimler gerekiyor. Proteinler tarafından sentezleniyor. Proteinleri sentezleyecek proteinler gerekiyor.
Evet.
Bu da yetmiyor. Proteini 3'e katlayacak başka proteinler gerekiyor. Bu da yetmiyor. Proteinin görev yerine gönderilmesi gerekiyor. İlk baştaki filmde gördük. Golgi cisimcinin içinde son hali veriliyor proteinlere. Her birine değişik bir ek ekleniyor. Gruplanıyor. Görev yerine gönderiliyor. Bu da yetmiyor. Hepsine enerji gerekiyor. Enerji santralları gerekiyor. Tabii bunların hiçbirinden Celal Şengör'ün haberi yok. Protein diyor. Milyonlarca sene içinde protein değil amino asit bile doğada tesadüfen olamıyor. Çünkü amino asitlerin olması için yine aynı sistemler gerekiyor. Onlar da en az 40'a yakın enzim tarafından sentezlenebiliyor. Ve bu da sadece hücrenin içerisinde olabiliyor. İşte bu noktada da Darwinizm bitiyor. Sadece hücre içinde değil, canlıların bütün sistemlerine baktığımızda aynı yaratılış mucizesini görüyoruz. Mesela bakın toplu akıl tecellisi. Arılarda bir örnek verelim. Arılar düşmanlarını yakarak durduruyorlar. Nasıl yakıyorlar ona bakalım şimdi. Şimdi mesela kovana bir yaban arısı girdiğinde birdenbire bakın üstüne çullandılar. Burada gördüğümüz gibi değişik bambaşka bir yaban arısı var. Onun üzerine geldiler. Etkisiz hale getirmeye çalışacaklar şimdi. Fakat bunu nasıl yapacaklar, nasıl başaracaklar onu gösterecek. Şimdi üzerinde toplandıktan sonra, bakın her tarafını kapladıktan sonra birdenbire kanatlarını titreştirmeye başlıyorlar. Ama hepsi birlikte bundan ısı üretiliyor bu kasların. Bakın şimdi gösteriyor. Özel ısı ölçen termal kameralarla çekilmiş bu. Birdenbire normal 25 derece olan ısı yükselmeye başlıyor. Toplu halde hepsi ısı üretiyorlar. Fakat nereye kadar? Bu ısıyı yükseltmeleri 45 dereceye kadar devam ediyor. Çünkü bir sebebi var bunun. 45 dereceye geldiğinde o yaban arısını öldürüyorlar. 45 derecelik ısıya dayanamıyor yaban arısı. Ve hepsi birlikte kanatlarını titreştiriyorlar tam 45 derece olana kadar. Peki 45 derece olunca ne oluyor? Yaban arısı öldüğünde, etkisiz hale getirildiğinde orada duruyorlar. Bir sebebi var. Eğer biraz daha devam etseler, ısı 48 dereceye çıksaydı kendileri de ölecekti. Onlar 48 derecelik ısıya dayanabiliyorlar. Yaban arısı 45 dereceye dayanabiliyor. Toplu halde ısı üretip hepsi kanadını titreştirerek bakın gördük yüzlerce arı. Tam 45 derecede bırakıyorlar öldüğü anda. Çünkü kendileri 48 dereceye dayanabiliyor. İşte bu Allah'ın aklının tecellisini gösteriyor bize. Bunun yani hiçbir maddi karşılığı da yok. Bir davranış ortaya çıkıyor, bir akıl ortaya çıkıyor. Arıların hem de toplamında. Yani bireysel de değil, toplu bir akıl bu, sosyal bir akıl. Yani yaban arısı yuvaya girdiğinde hepsi birlikte savunmaya geçiyor. Ama ne yapacaklarını biliyorlar. Yani rastgele olan bir şey değil bu. Ve bütün arılarda bu var. Bu özellik var. En baştan itibaren. Milyonlarca yıldır. Üzerinde toplanıyorlar ve kanatlarını toplu halde titreştirmeye başlıyorlar. Tek bir yerden emir almışçasına. 45 dereceye gelince de bu yabancı ziyaretçiyi etkisiz hale getirdikleri anda da bırakıyorlar bunu. Maşallah.
Maşallah. Şimdi tabii şey konusu da var. Yani pek çok konuya değinmemiz gerekiyor aynı anda. Çünkü insanların kafaları gerçekten şeytan insanların kafasına şüphe düşürmek, vesvese vermekle Allah görevlendirmiş sebepler dairesinde. Bu şüphelerin hepsini giderilmesi gerekiyor. Allah'ın varlığının tam olarak anlanması amacıyla bunları üzerinde tek tek duruyoruz özellikle. Mesela klonlama konusunda bana bayağı bir sorular gelmeye başladı yine son olarak. Biz bunu defalarca anlattık. Klonlamanın hiçbir şekilde yaratış olmadığını. Ama yalnızca var olan malzemelerin yerlerini değiştirildiğini anlattık pek çok defalar. Konferanslarımızda da bunu anlatıyoruz. Soru cevap kısmında bu konuda da sorular gelebiliyor. Şimdi biliyorsunuz işte bir koyun kopyalandı, klonlandı. Diyorlar ki bakın diyorlar işte laboratuvarda bir canlı yaratıldı diye bu şekilde yorumlandı. Mesela gazetelerde basında bu şekilde haberler çıktı. Ve insanlar da zannettiler ki gerçekten de sanki laboratuvarda bir anne ve babası olmadan bir koyun üretildi zannedildi. Oysa bunu tekniğine indiğimizde böyle olmadığını gördük. Böyle bir şeyin zaten olamayacağı kesin, net, açık. Çünkü bir protein bile değil bir hayvan, o hayvanı meydana getiren trilyonlarca hücre de değil, o trilyonlarca hücreyi meydana getiren proteinler bile, proteinlerden bir tanesi bile laboratuvarda üretilemezken, bakalım ne yapmışlar aslında. Yapılan şey şu, basında anlatıldığın aksine, yoktan bir şey var edilmemiş. Var olan şey üretilmiş, türetilmiş, birbirinden türetilmiş. Ve zaten yaşamakta olan canlı mekanizmalar harekete geçirilerek bu yapılmış. Ona ait sende bir şey göstereceğim şey yoksa benim var. Gösterebileceğim şeyler var.
Film var.
Yani varsa onu gösterebiliriz o zaman.
Tamam.
Yapılan şey şu, bir hayvanın o diyelim işte koyun örneğinde olan şey, Dolly örneğinde olan şey, onun bir yumurta hücresi alınıyor laboratuvar ortamında. Yumurta hücresinin içine kopyasının çıkarılması istenen diğer bir koyunun genetik materyali yani kromozomları toplu olarak yerleştiriliyor. Ve yumurtanın içindeki anneye ait genler, kromozomlar bu arada giderilmiş oluyor. Yalnızca kopyalanması istenen canlının bütün kromozomları bütün halinde, genetik materyali, DNA'sı toplu olarak yumurtanın içindeki anneden gelen DNA'larla yer değiştiriliyor. Yani ne olmuş oluyor aslında? Burada yani bir böbrek nakli gibi düşünebiliriz bunu. Ya da işte bir karaciğer nakli, bir organ nakli gibi düşünebiliriz. Bir şey bir yerden bir yere ne olmuş oluyor? Naklediliyor. Yani yoktan bir şey var ediliyor mu? Hayır. Daha sonra ne yapılıyor? Hemen ardından içine gerekli kopyalanması için genetik materyal konar konmaz elektrik sinyali verilerek o hücre içindeki bölünme mekanizması, zaten hazır olan bölünme mekanizması harekete geçiriliyor. Harekete geçince de yumurta hücresi sanki döllenmiş gibisine, kendini döllenmiş zannediyor ve bölünmeye başlayarak çoğalmaya başlıyor. Çoğalmaya başlayan hücreler o sırada anne koyunun rahmine yerleştiriliyor ve orada embriyonun gelişme safhaları zaten kendi haline tekrar bırakılmış oluyor. Ortaya çıkan
Allah'ın
bir koyun
yarattığı
var.
Bir hücre, evet. Allah'ın yarattığı evet. Bir çekirdek.
Ortaya çıkan embriyo,
nakleden de Allah inşallah. Onu yapan bilim adamının zihninde tabii. Oluyor bu. Beyninin evet. Mercimek kadar bir yerinde inşallah.
Daha ötesine gittiğimizde açıklamalar i̇nşallah. Zaten açıkça yine Allah'ın yaratışı olduğunu açık i̇nşallah. Ortaya koyuyor. Burada bir şey yok. Sıfırdan yaratılmış bir şey yok. Yaratma olayı yok burada. Yani, nasıl? Evet. Burada sentetik diye denebilecek bir şey yok. Şu şekilde sorular geliyor bana. Acaba bu üretilen koyun, klonlama yöntemiyle üretilmiş olan klon koyun sentetik midir? Sentetik değil. Siz bir tüp bebeğe işte annesinin işte yumurtasına yine aynı şekilde babanın genetik materyali bu şekilde nakledilmiş oluyor laboratuvar ortamında. Siz bu çocuğa sentetik çocuk diyor musunuz? Hayır. Zaten var olan genetik materyal, Allah'ın yarattığı proteinler ve DNA başka bir hücre içine ne yapılmış? Nakledilmiş. Siz bir çocuğa sentetik çocuk diyor musunuz? Ona nasıl sentetik çocuk diyemezseniz, sentetik koyun da diyemezsiniz buna. Yine Allah'ın yarattığı bir can bu. Allah'ın verdiği ruhla yaşamına devam ediyor inşallah.
İnşallah. Onu filmde gösterelim.
Evet, pek çok hayvan türü üzerinde böyle deneyler yapıldı.
Bakın klonlanan hayvanları gösteriyor. Şimdi nasıl olduğunu gösterecek. Mesela Dolly denen işte koyunu görüyoruz. Bir epitel hücresi alınıyor.
Deri
ve yumurta hücresine şimdi çekirdeği nakledilecek bunun. Çok da sevindim maşallah.
Evet. Sığırlarda da yapıldı bu, ineklerde.
Evet.
Atlarda da.
İşte Mehdi döneminin bilimsel gelişmeleri böyle başladı. Daha da kullanılacak insanlığın yararına inşallah. Bütün bu teknikler, kök hücre teknikleri, genetik mühendislik inşallah.
Yavru kedicik.
Evet, köpeklerde de aynı şekilde klonlama yapılmış. Sitting next to her clone, and then you see in the picture on the right is the clone again, in this case next to the surrogate mother, which was a Labrador retriever.
Evet.
So I often wondered if since we have dogs ourselves whether that
Labrador'dan beklenmeyen bir yavru doğurmuş.
Burada detayları evet. Zona denen bir zarı var böyle yumurtanın.
Onu koruyucu. Evet.
Evet, oraya bir delik açacak şimdi. Başka bir vücut hücresinden alınan çekirdek bunun içerisine yerleştirilecek. Kendi çekirdeğinin içine. Bakın şimdi delici bir pipetle giriyor. Çok hassas bir işlem. Evet. Şimdi girdi. Çekirdeği çıkartıyor. Bu çekirdeğin içerisinde DNA'sı var çünkü. Onu alması gerekiyor. Evet. Şimdi çekirdeksiz bir yumurta hücresi var burada. Evet, bir başka hücrenin çekirdeğini bunun içerisine yerleştirecek.
Evet, kopyasının çıkarılacağı canlının,
evet, canlının
çekirdeği bunun içine nakledilecek.
Evet. Bakın çekirdeği geliyor. Şimdi kopyalanacak olan canlının
çekirdeği
yumurtanın içerisine geliyor. Oraya yerleştiriliyor.
Evet. Başkaları evet. için de aynı şey yapılıyor.
Birçok hücreye bu şekilde yerleştirilebiliyor.
Bir düzine yumurta hücresine bunu yapıyorlar.
Yani burada şimdi bu hücreyi yaratan Allah. Canlı hücresi. Bir kere canlılık vasfı sadece Allah'ın hay sıfatının tecellisidir. Diğer hücrede çekirdek yaratılmış. Onu da yaratan Allah. Bilim adamı alıyor bunu. Bilim adamını yaratan Allah. Bilim adamının da beyninin mercimek kadar bir yerinde inşallah bu deney gerçekleştiriliyor. Bilim adamı beyninin mercimek kadar bir yerindeki laboratuvara girip orada bu deneyi yapıyor inşallah. Güç Allah'ın inşallah. Her şeyi evet. yaratan Allah'tır inşallah.
Yaratma yalnızca Allah'a mahsus. Yoktan yaratma
inşallah.
Ve yaratmaya da devam etme. İnsan burada ne bir proteinin nasıl davranacağını kontrol edebilir, yönetebilir. Ancak atomların nasıl dönebileceğini, elektronların çekirdeğin etrafına nasıl döneceğini hiçbir şekilde karar verip yönetemez bunu. Bu gücü devamlı surette idame ettiremez. Gökler, yer ve ikisinin arasında bulunan her şey Allah'ın emriyle hareket ediyor, i̇nşallah. Yaşama devam ediyor inşallah.
İnşallah.
Evet. Evet, şimdi kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar buluşacağız inşallah.
Evet, programımıza devam ediyoruz. İnşallah. Darwinizmden bahsettik inşallah. Tabii Darwinizmin önemi sadece Allah'a inkar eden felsefe olması değil, onun getirdiği tahribat inşallah. Yani tabii onun neticesinde getiriyor zaten. Haşa, Allah'a tenzih ederiz. Allah'a inkar eden bir sapkın felsefe olduğu için onun neticesinde de şiddet, terör, komünizm, faşizm, ırkçılık hepsi Darwinizme dayalı. Bu nedenle Darwinizmin bilimsel olarak bilimsel geçersizliğini ortaya koyan delillerin anlatılması bütün diğer bu sapkın felsefeleri de ortadan kaldıran bir netice meydana getiriyor. Bu nedenle zaten Allah razı olsun hocamız 30 yıldır fikri mücadelesini devam ettiriyor inşallah. Mesela komünizm bunun doğal bir sonucu. Yani bunu Marx söylüyor zaten açıkça, Engels söylüyor. Mesela Plekhanov var, ünlü komünist lider. Marksizm diyor, Darwinizm diyor, sosyal bilimlere uyarlanmış halidir. Yani topluma uyarlanmış halidir diyor. Yani çatışma mantığı, değil mi? Alınıyor Darwinizm'den. Sınıflar arası çatışma olarak Marksizm'de uygulanıyor. Ama nasıl bir çatışma? Hep kanlı. Yani çatışma ilerlemenin temelidir. Ama nasıl bir çatışma? Kanlı. Kan gerektiren, terörü ortaya koyan. Mesela şimdi Lenin'in ifadelerine tekrar bakalım. Çünkü aynı mantığı biz Marksist, Leninist, Stalinist örgütlenme olan PKK'da görüyoruz aynı uygulamaları. Bu nedenle komünizm son derece önemli. Yani komünizm bu anlamda bitmedi dünyada. Hatta onun için hocamızın kitabının başlığı Komünizm Pusu'da. Kitabın okunmasını tavsiye ederiz. Siteye girerlerse harunyahya.org'a ücretsiz olarak indirip daha detaylı bilgi alabilirler.
Çünkü komünizm normal Darwinist bir toplumun ulaşacağı son radde olmuş oluyor. Son safa olmuş oluyor. O her şeyle uygulandığı, sosyal Darwinizmin uygulandığı ve işte az önce de programımızın başında söylediğin gibi Richard Dawkins'in içinde yaşamayı istemediği toplum şekli olmuş oluyor komünizm de o yüzden.
Evet, şey zaten diyor bakın çok önemli. Stephen Jay Gould var, ünlü 20. yüzyılın ünlü Darwinisti.
Evet.
Fosil bilimci Harvard'dan ve evrimci adam diyor ki Darwin diyor tam bir devrimciydi diyor. Yani Darwin'i bir komünist devrimci olarak görüyor. Zaten Marksist görüşe sahip birisi Stephen Jay Gould. Yani komünizm, Darwinizmin kaçınılmaz sonucu. Yani Darwinizmi öğrettin mi, genç beyinlere verdin mi sen bunu? Bu kaçınılmaz olarak komünizme. Komünizm de kaçınılmaz olarak Leninizme gider zaten. Bakın Lenin de diyor ki, terörü aynen şöyle savunuyor. Hayır diyor, biz terörden vazgeçmeyeceğiz diyor. Ve Lenin bireysel terörün ilk başlarda önemli olduğunu, fakat devrim ilerledikçe bunun yerine sistemli şiddet, silahlı mücadele ve iç savaşın önem kazanması gerektiğini savunuyor. Bireysel terörden silahlı mücadeleye geçişi de işler ilerliyor nihayet diye anlatıyor. Bakın diyor ki Lenin, işler ilerliyor nihayet. Hareket anlatılması güç, sayısız zorluklara rağmen ilerlemeler kaydediyor. Yani bireyselden toplu teröre geçişi işler ilerliyor nihayet diye tanımlıyor. Bu artık silahlı mücadele gönüllerinin sadece lafta değil, eylemde kitlelerle kaynaştığı, işçi sınıfının mücadelede bölük ve gruplarının başına geçtiği ve iç savaşın ateşi ve kılıcıyla düzinelerle halk önderini eğittiği andır, diyor. Ve devam ediyor. Derhal bu düşüncenin propagandasına geçilmeli, birlikler kurulmalı, bunlar bıçaktan tabancaya ve bombaya kadar her türlü silahla donatılmalıdır. Yani bu birlik ne birliği? Terörist birlikler. Terör yapacak, eylem yapacak adamlar. Bunları diyor bıçaktan diyor tabancaya ve bombaya kadar her türlü silahla donatılmalıdır. Ve bu birlikler de askeri eğitimden geçirilmelidir. PKK ne yapıyor? Aynen bunu yapıyor. Değil mi? O şekilde askeri eğitimden geçirilmiş, özellikle komünist eğitimden geçirilmiş ve silahlandırılmış teröristleri eğitiyorlar. Devam ediyor Lenin. Ne mutlu ki devrimci bir halkın yokluğu şartlarında tek tek devrimci teröristlerin devrimi yaptığı dönemler artık geride kalmıştır. Bomba tek tek bombacıların silah olmaktan çıkmıştır artık. O artık halk silahlanmasının ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Yani Lenin'in anlayışı bireysel terör de değil. Yani biz terörü zaten reddedemeyiz diyor. Hatta terörü garipseyenleri de ayıplıyor. Terörü savunmayanları. Yani ne biçim komünist bunlar diyor.
Zaten doğal bir şey diyor. Olması lazım zaten diyor. Yani çatışma, saldırma, birbirini kesme, doğrama, öldürme, toplu öldürme. Bunlar zaten doğal şeyler. Niye bunu garipsiyorsunuz ki diyor.
Niye bunu garipsiyorsunuz? Doğru.
Demek ki Darwinizmi yeterince içinize sindirmemişsiniz. Darwinizmi yeterince anlamamışsınız. Sebebi evet. De o. kendince.
Şimdi bu tabii bu terör hareketini yaparken bunların savunduğu teknik, yani komünizmin özelliği tabii devlet rejimini ortadan kaldırmayı amaçladığı için gerilla tekniğini uyguluyorlar. Yani PKK'nın yaptığı bugün bu. Ve gerilla tekniğinin, bakın gerilla tekniğinin nasıl bir teknik olduğunu gerilla tekniğini anlatan kişilerin ağzından dinleyelim. Ve buna karşı nasıl başarılı olabileceğinin ve neden başarısız olunduğunun örneklerine de bakalım. Mesela şimdi Mao Zedong var, Gerilla Savaşı Üzerine adlı kitabında. Mao diyor ki, bu mücadele sırasında kitle örgütleri kurmalı. Bakın, kitle örgütleri kurmalı. İşçilere, köylülere, gençliğe, kadınlara, çocuklara, esnafa ve meslek sahiplerine politik bilinçlendirme uygulamalıyız. Ne demek bu? Yani etraftaki insanlara, bütün kadın, çocuk demiş, meslek sahipleri politik bilinçlendirme, komünizm propagandası yapmalıyız. Onları komünizm konusunda eğitmeliyiz diyor. Politik bilinçlenme derecelerine ve mücadele arzularına göre onları çeşitli kitle örgütleri içinde düzenlemeli ve bu örgütleri adım adım genişletmeliyiz. İşte komünizmin stratejisi budur.
Evet.
PKK'da bunu yapıyor. Hocamız dedi yani sabahtan akşama kadar kahvelerde, orada burada zaten kendilerine de eğitim veriliyor. PKK'nın normal açtığı okullar var. PKK organları söylüyor bunu. Orada sabahtan akşama kadar komünist eğitim veriliyor bunlara. Ondan sonra da kahvelerde, orada burada sabahtan akşama kadar insanlara komünist propaganda yapıyorlar. Nasıl? Tek yanlı. Yani karşı fikri bir çalışma var mı? Yok. Veya Che Guevara var. Ünlü komünist terörist. Diyor ki Che Guevara, gerilla savaşçısı neden savaşır? Gerilla savaşçısı bir sosyal reformcudur. Sosyal sistemin evrimi için çalışır. Yani asıl şey ideolojik, yani fikri mücadeledir komünizme göre. Ve devam ediyor. Gerilla takımı yaptığı mücadelede silah gücü bakımından güçsüz, ideoloji gücü bakımından güçlü olan taraftır. Bakın diyor ki, tekrar okuyorum. Gerilla takımı yaptığı mücadelede silah gücü bakımından güçsüz, ideoloji gücü bakımından güçlü olan taraftır. Nitekim PKK'da aynı görüşe mensup. Yani silah gücü bakımından güçsüz. Çünkü karşısında dev Türk ordusu var. Dünyanın en güçlü ordusu konumunda inşallah. Yani belki asker sayısı olarak değil ama imanlı Türk milleti olarak inşallah imanlı Türk ordusu en güçlü ordu konumunda. Silah gücü bakımından güçsüz. Ama ideoloji gücü bakımından güçlü. Yani karşı çalışma olmazsa, tek yanlı propaganda olursa olacak olan budur. İdeoloji bakımından güçlü olur. Devam ediyor Che Guevara. Gerilla savaşçısının doğal olarak halkın desteğine güvenmesi gerekir. Bu güçlerin, gerilla güçlerinin yüksek disipline, yüksek morale ihtiyacı vardır. Yani ideolojik bakımından da moralli olmalıdır. Yani kendisine zaten fikri bakımdan karşı bir çalışma yapılmazsa onun morali yerinde olur. Devam eder. Şimdi mesela böyle bir mücadelede gerilla savaşına karşı düzenli ordunun, hocamız dedi bunu, yani on binlerce mağara var. Nerede olduğu belli değil. Adamlar bölgeyi zaten çok iyi biliyor. Mağaralarda yaşıyor. Vurkaç tekniğiyle çalışıyorlar zaten böyle. Buna karşı düzenli ordunun başarılı olması mümkün mü? Bu anlamda değil. Yani ideolojik bir çalışmayla bu ortadan kaldırılabilir. Bakın bunun bir örneği var. Vietnam, bunun çok güzel bir örneği. Amerika Vietnam'da nasıl başarısız oldu? 1960'da Güney Vietnam ile komünist gerillalar arasında mücadele şiddetli bir iç savaşa dönüşüyor. Güney Vietnam ABD tarafından, Vietcong gerillaları da Kuzey Vietnam tarafından destekleniyordu. 1963'te bir darbeyle Güney Vietnam yönetimi devrildi. Şimdi bakın Vietnam Savaşı'nda gerilla hareketi. Vietnam Savaşı'nda Amerika, Kuzey Vietnam ve diğer devletlerle birlikte komünist Kuzey Vietnam'a modern silahlarla çok büyük saldırılarda bulundular. Asker sayısı üstünlüğü Amerika ve müttefiklerinin, ama nasıl bir üstünlük sayı olarak verelim. Güney Vietnam'ın 900 bin kişilik, Amerika'nın 580 bin kişilik ve milis kuvvetlerinin de 1480 kişilik ordularıyla toplam yaklaşık 1,5 milyon kişilik bir orduya sahip karşı 1,5 milyon asker var bunlarda. Kuzey Vietnam 320 bin kişiden oluşuyordu. Bir orduya sahipti. Yalnızca 3 yıl içinde Kuzey Vietnam'a, bakın 3 yıl içinde Kuzey Vietnam'a, ki onlar gerilla taktiği uyguluyorlar, 500 bin ton bomba atmışlar. 500 bin ton bomba atılıyor. 1,5 milyon kişilik ordu, karşısında 320 bin kişilik bir ordu var. Savaşta 55 bin Amerikan askeri hayatını kaybediyor. Savaştan sonra evlerine uyuşturucu bağımlısı haline gelerek dönen askerlerin de 20 bine yakını intihar ederek hayatlarını kaybetmiş. 8 yıl süren savaşta ABD'nin yıllık savaş masrafı yaklaşık, yıllık savaş masrafı 24 milyar dolar. Buna rağmen komünist Kuzey Vietnam gerilla savaşı taktikleriyle savaşı kazandı. Çünkü karşısında düzenli bir ordu var ama onların karşısında gerilla. Yani orada burada nerede olduğu belli olmayan, sağa sola konuşlanmış insanlar, 500 bin ton bomba atılıyor. Savaşın ardından Vietnam, Laos'a 50 bin kişilik bir gerilla örgütü göndererek önce halkı komünist ideoloji konusunda eğitti. Sonra da günümüzde hala devam etmekte olan komünist rejimi 1975'te kurdurdu. Konu bu. Yani Amerika'nın orada kaybetmesinin sebebi, hocamız bunu yani çok sık vurguladı, İdeolojik bir çalışma yapmıyor. 500 bin değil, 1500 bin ton, işte 1,5 milyon ton bomba atsa gene olmaz. Çünkü gerilla taktiğiyle savaşan ve komünizmi din edinmiş bir kudurmuş insanlar topluluğu var karşısında. PKK da böyle. Adam mağaraya çıkmış, komünizmi bir din olarak kabul ediyor. Sabahtan akşama kadar komünist eğitim veriliyor. Karşı çalışma yok, onlar da propagandalarını yapabiliyorlar. Ama devletimiz henüz ona karşı bir çalışma başlatmış değil. Ki imkanları da var. Televizyon ve radyolardan yapılabilir bu. Yani birebir gidip konuşma imkanı tabii ki olmaz teröriste ama televizyon ve radyolar vasıtasıyla bütün halk düzeyinde inşallah o bölgede anti-komünist, anti-materyalist, anti-darwinist çalışma yapılır. O zaman ne diyor gerilla taktiğini anlatan gerilla savaşı uzmanları? Mesela Vietnamlıların böyle bir uzmanı var. Adam diyor ki, manevi destek alınmazsa diyor, ideolojik destek diyor, halktan diyor, orada diyor, en fazla 6 ay barınabilirsiniz diyor. Yani bunu, yani zayıf noktasını söylüyorlar adamlar, evet. Gerillanın uzmanları söylüyor bunu. Ne demek bu? Yani o propagandanın karşısında bir ilmi çalışma yapılırsa, o herifler 1-2 aydan fazla barınamazlar. Evet. Bunu da hocamız yapabilir, evet. Allah'ın izniyle inşallah.
Şimdi gerilla savaşına karşı düzenli bir ordunun zafer kazanması oldukça zor. Çünkü gerilla tuzaklar kurarak, pusular kurarak, düzensiz bir şekilde savaşıyor. Düzenli bir ordusu yok. Tankı, tüfeği, bir cephesi yok. Her yer cephe onun için. Ve nerede, ne zaman ortaya çıkacağı da tahminler dışında. Tahmin de edilemiyor. O yüzden böyle bir sistemle mücadele etmek düzenli bir orduyla oldukça zor. Ama bakıyorsunuz zaten gerillaya asker nasıl kazandırılıyor? Gerillaya nasıl taraftar kazandırılıyor? Ya baktığınızda senin de az önce belirttiğin gibi fikri telkin var. Fikri telkinle bu yapılıyor. Mesela PKK'nın dağlarda ilk olarak işte gençleri alıp götürdüğü 3 aylık teorik eğitime tabi tutulduğu mesela istihbari kaynaklarda geçiyor. İstihbaratlara göre en az 3 aylık teorik eğitim var öncelikle. Bu 3 aylık teorik eğitim sonrasında, yani beyinleri iyice yıkandıktan sonra ellerine silah veriliyor. Ve gidin şimdi Türk askerine karşı, Mehmetçiğe karşı savaşın deniyor. Mehmetçiğe karşı kuşu sıkın deniyor. Şimdi böyleyken senin de belirttiğin gibi burada bir defa bu beyin yıkamanın, yani fikri telkinin karşısında bir güç yok. Onların yaptığı bu beyin yıkamanın karşısında. Bir engel olmaksızın ortamı tamamen boş buldukları haliyle bunu şey yapıyorlar. Beyinleri çok rahat bir şekilde yıkıyorlar. Bir defa bunun önüne geçilmesi lazım. Bunun karşısına engeller konması gerekiyor. Daha ilk aşamada bunun gerçek olmadığı, bu fikri telkinlerin, işte komünizmin temeli olan darwinizmin geçersiz olduğu bilimsel olarak anlatılmış olsa bu insanlara, o insanları hiç kimse bir daha kandıramaz zaten. Hep onu söylüyoruz. Işık zaten dışarıda ışığın var olduğu insanlara gösterilse, perde aralandığı anda mesela ışığın içeri girdiği bir defa görmüş olsa o insan, bir daha karanlık olmadığını anlar. Dışarıda güneşin olduğunu anlar. Bir defa Allah'ın apaçık bir şekilde her şeyi yaratmış olduğu, yoktan var ettiği gerçeği anlatılmış olsa bu insanlara, kalkıp o insanlar tesadüfle kendilerinde hayvan olduklarının inancına kapılıp da sonra gidip çatışma mantığı içinde gidip de birbirlerine kurşun sıkmazlar tabii ki. Çatışma, ilerlemenin temeli, fikriyle hareket etmezler. Allah'a hesap vereceklerini, her şeyi Allah'ın yarattığını bilirler. Dünyada niçin var olduklarını bilirler. Ve bu şekilde zaten bir insanı öldürmenin en büyük günah olduğunu ve karşılığının cehennem olduğunu, sonsuz cehennem olduğunu bilerek asla bir insana zarar vermezler zaten.
Şimdi bakın zaten yani burada şimdi mesela Öcalan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı savunmasında bakın evrimi nasıl destekliyor, nasıl darbinist olduğunu anlatıyor. Savunmasının başında evrim teorisine inancını şöyle ortaya koyuyor Öcalan. Diyor ki evrim kuramının antropolojiye uygulanmasıyla ilkel primatların, insanların ilk maymunsu ataları, 60 milyon yıl önce oluştukları, 20 milyon yıl önce de iklimsel koşullar sonucu Doğu Afrika'da ilkel araçlarla iki ayağı üstüne yürüyen türün gelişme gösterdiği kanıtlanmaktadır. Darwinizm diyor, kanıtlanmıştır diyor. Ben buna inanıyorum diyor. Genelde insan dışı tüm canlı varlıklarda süren doğal evrim süreci insan toplumunda kendi kavrama ve ifadesiyle bilinçlice sürdürülmektedir. Yani ve devam ediyor. Yabanıl toplum aşamasında insan grupları bir nevi gelişkin hayvan topluluklarının düzeyini yaşıyordu. Yani Öcalan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne savunma yapıyor. Bu savunmasının nasıl Darwinist olduğunu, nasıl Darwinizme inandığını anlatıyor. Ve aynı zamanda nasıl dinsiz olduğunu anlatıyor. Haşa. Allah'a tenzih ederiz. Diyor ki aynı şeyde Allah'ın haşa Arabistan tasarımı olduğu, Allah'ın 99 isminin Sümer kavramlarından ileri geldiği, Hazreti Peygamber'in Hazreti Hatice ile parası için evlendiği, İslamiyet'in feodalizm ihracatçısı olduğu gibi Allah'a ve mukaddesata karşı son derece saldırgan, dinsiz, Allahsız, yani Allah'a inanmadığını kanıtlayan sözleri sarf ediyor. Şimdi bakıyoruz. Aynı bölücü başı bakın ne diyor? 13. örgütün elebaşısının 13. kuruluş yıl dönümü mesajından bu. Diyor ki sosyalizm yıkıldı, komünizm yıkıldı diyenlere en iyi cevap olarak tam tersine komünizmin en güçlüsü, en doğrusu, en yücesi PKK'da gerçekleştirmiştir diyoruz diye cevap veriyor. Komünizmin en güçlüsü, en doğrusu, en yücesi PKK'da gerçekleştirmiştir diyor Öcalan. Ve devam ediyor 1 Mayıs 1982 tarihli konuşmasından. Diyor ki ne kadar elverişsiz koşulları yaşarsa yaşasın, işçi sınıfının objektif gücüne ve onun eylem kılavuzu olan bilimine, Marksizm-Leninizme dayanmak zorundadır. Nasıl bakın Marksist-Leninist-Stalinist ayaklanma olduğunu kendi sözleriyle dinliyoruz. Ve dikkat edilirse bizim varlık nedenimiz tümüyle bu gerçek etrafında oluşmuştur diyor. Yani biz diyor Marksist-Leninist-Stalinist bir örgütlenmeyiz diyor. Komünizmin en yücesi diyor PKK'da gerçekleştirmiştir diyor. Eğer o aşiret duvarları, o feodal çitler aşılmasaydı, modern düşünce, en devrimci düşünce olan Marksizm, Leninizm kafalarımıza oturmayacaktı. Bakın şimdi komünist liderleri de övüyor. Diyor ki, kanlı komünist liderlerden övgüyle bahsediyor. İşte proletaryanın kahramanları Marx ve Engels. İşte onun teorik, siyasal dahisi Lenin. Lenin'i bir dahi olarak görüyor. Ben Lenin'im diyor zaten. Ve yine onun pratik ustaları Stalin, Ho Chi Minh ve Mao. Ve bakıyoruz Lenin ne diyor? Lenin de şunu söylüyor. Kitlelerin sloganı savunma değil, saldırı. Görevleri düşmanın acımasız olarak ortadan kaldırılması olmalıdır. Bu kitleler silahlı, kanlı ve korkunç bir mücadeleye girdiklerinin bilincinde olmalıdırlar. Yaygın olarak ölüme aşinalık kazanılması zaferi kesinleştirecektir. Yani nereye baksak kan damlıyor. Komünizm öyle bir bela ki bu herif Öcalan Darwinizme inanmış. Söylüyor zaten. İnsanın nasıl evrimleştiğini anlatıyor. İnsan diyor sosyalleşmiş bir hayvandır diyor. Komünizme kafayı takmış. Lenin'e hayran. Ben diyor bu dönemde Lenin'iyim zaten diyor. Aynı şekilde diyor kan dökeceğiz diyor, bombalayacağız diyor Lenin. Çünkü onu diyor polisleri, askerleri bombalayacağız diyor. Hükümetin diyor ve bütün diyor özel mülkiyete el koyacağız diyor. Paralara el koyacağız diyor. Evet. PKK'da bunu savunuyor, bunu yapmaya çalışıyor. Yani böyle bir kısım insanların söylediği gibi böyle yok etnik bilmem ne, efendim gelin çorba için ayıp yapıyorsunuz falan bunlar demişti hocamız. Sadece kızdırır bunları, güldürür ve kızdırır. Komünizm durmaz zaten. Yani komünizmin ideolojik olarak önü kesilmeden asla durmaz. Komünizm çatışmayı ilerleme kabul etmiş ve rejim ihracına çalışır diyor hocamız. Evet. Yani o şekilde zaten yani komünistlerin sözlerinden söylüyor hocamız tabii. Adamlar diyor ki Kızıl Kan Denizi'nde yükselen bir güneştir diyor. Deniz gibi kan akacak ve komünizmi ihraç edecekler. Mesela PKK'nın hedefi belli. Türkiye'nin doğusunu bir kere bir bölüp komünist bir rejim yapmak. Hocamız dedi ki bunu yaptıkları takdirde bunlara Vietnam'dan, Güney Vietnam'dan, işte Kore'den, ondan sonra Çin'den silah yığılacak bunların önüne. Bunu çok güçlü bir ordu haline getirecekler. Oradan rejim ihracı başlayacak. Nasıl olacak? Mesela Türkiye'nin batısında komünist yapmayı hedefliyorlar ama bu kadarla da durmaz. Komünizm durmaz ki. Bunu bölgeye yayacaklar ve dünyaya yaymak hedefleri bunların. Tamam. Bu kudurmuş heriflerin. Bunların yani gelip böyle hani seni gel evlendirelim. İşte ne gerek var, ailenin yanına dön. Zaten herifin öyle bir derdi yok ki. Yani ölmek dedi.
Aile kavramı yok. Şey kavramı yok. Şefkat, merhamet, sevgi, aile böyle şeyler yok zaten. Ve din kavramı yok en önemlisi de. Bak mesela şey konusunda işte bakıyorsunuz şey, PKK kendini de dindar göstermeye çalışıyor. Halk tarafından destek almak üzere. Oysa içine bakıyorsunuz aslında dine karşı. Öcalan'ın kendi ifadeleri var. Bakın onlardan ateist ve komünist olduğunu çok açık ve net bir şekilde nasıl anlayabiliriz? Yüce Allah'a tenzih ederim tabii ki bunların öncesinde. Diyor ki bölücü örgüt lideri Abdullah Öcalan. Lise dönemlerinde büyük felsefik bulanımı yaşadım. Tanrı ile savaşı verdim. Bu savaştan başarı ile çıktıktan sonra yarı tanrı oldum diyor. Haşa, Allah'a tenzih ederim tabii ki. Bakın ve bunu da yeni söylemiş. Özgür Yaşamla Diyaloglar Ekim 2002'de söylemiş. Sayfa 257. Diyor ki Tanrı ile savaşı verdim. Bu savaştan başarıyla çıktıktan sonra yarı tanrı oldum. İlahlığını öne sürüyor. Tam bir firavun. Başka bir ifadesi. Nasıl ateist dinsiz olduğunun başka bir göstergesi. Tek tanrılı din ideolojileri baştan sona siyaset ideolojilerdir diyor. Dini söylem, Allah, peygamber ve melek gibi kavramlar dönemin siyasi literatürüdür diyor. Haşa. Bakın bütün kutsal kitapları reddediyor. Allah'ı, peygamberleri ve melekleri reddediyor. Haşa. Bunu da nerede söylemiş? Kaynağını da söyleyeyim. Sümer Rahip Devleti'nden Demokratik Uygarlığa Cilt 1 Aralık 2001. Sayfa 204. Abdullah Öcalan'ın kendi ifadesi. Başka bir ifade. Allah bir nevi orta çağın feodal manifestosudur. Temel yasası ve bildirgesidir diyor. Haşa, yine Allah'a tenzih ederim. Yine Sümer Rahip Devleti'nden Demokratik Uygarlığa Cilt 1 Aralık 2001. Daha yeni söylemiş. Aradan 10 sene geçti. Namazın kendisi de genel anlamda bir tiyatrodur. Yine Sümer Rahip Devleti'nden Demokratik Uygarlığa Cilt 1 Aralık 2001 sayfa 354. Namaza, Allah'ın varlığına, meleklerine ve peygamberlerini reddeden, dinsiz ateist olduğunu açıkça söyleyen bir adam var karşımızda. Ve herkesi de kendisi gibi yapmaya çalışıyor. Kendi işte gerillalarını aynı şekilde ve o bölgedeki halkı da kaçırdığı gençleri de bu şekilde eğiterek tamamen o bölgeyi dinsiz, ateist, komünist hale getirmeye çalışıyor. E tabii ki Kürt kardeşlerimiz zaten böyle bir oyuna gelmez. Kendileri oldukça dindar insanlardır temelde. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri onların içinden çıkmıştır zaten. Nasıl dindar olduklarını bir göstergesi olarak söylüyorum bunu. Vatandaşlarımız tabii ki böyle bir oyuna gelmezler. Onlara bir defa örgütün asıl amaçlarının ne olduğunu açıkça bu şekilde anlatmak ve onları bu tehlikeye karşı eğitmek gerekiyor. Ve devlet eliyle, devletin imkanlarıyla bunun çok daha kolay bir şekilde yapılacağı da açık. İşte Şeşdili bunun en güzel örneklerinden biri. Bu çok güzel bir şekilde değerlendirilebilir bu televizyon kanalı. Hocamız Sayın Adnan Oktar'ın da söylediği gibi devletin imkanları kullanılarak PKK çok rahat bir şekilde, çok kısa bir şekilde bu şekilde bertaraf edilebilir. Bölge halkının desteği varsa eğer tamamen giderildikten sonra PKK'nın zaten dayanacak gücü olmaz. Dağılır gider. Bu bölgede kendini asla yer bulamaz inşallah.
Evet, şimdi komünizm öyle bir bela ki yani mutlaka sefalet meydana getiriyor. Mutlaka yokluk meydana getiriyor. Baskı ve korku imparatorluğu meydana getiriyor. Hayatta bir monotonluk, yokluk, sanatta ve bilimde, estetikte yok olma meydana geliyor. Tam bir mutsuzluk meydana getiriyor ama aynı insanlar ahirete ve Allah inancı olmadığı için, ahirete inanmadıkları için mutsuz oldukları bu zorba rejime de dört ellere sarılıyorlar ilginç olarak. Zaten o rejimde, komünist rejimde insanlar bir hayvan olarak görülüyor. Yani sadece üretime olan katkısına bakılıyor. Ne kadar katkıda bulunuyor? Onun için iyi eleman oluyor. İyi bir hayvan. Olmayanlar, üretime katkıda bulunamayan, hasta veya zayıflar olduğu zaman da mutlaka bunların elimine edilmesi gerekiyor. Rejime karşı çıkanlar da zaten kafasına sıkılarak, idam edilerek, başı baltayla parçalanarak, komünist rejimde olan fiili milyonlarca insanın katlinden bahsediyoruz. Başına naylon torba geçirilerek öldürülüyor. Komünist rejimlerde bakın devletle ilgili, mesela devlet nasıl bir yapı olarak görülüyor? Bakın deniyor ki, devlet bir sınıfın bir başka sınıf üzerinde egemenliğini sürdürmesinin bir makinasıdır. Öyleyse biz bu makineyi sermayenin iktidarını alaşağı edecek sınıfın ellerine vereceğiz. O zaman devlet de olmayacak, sömürü de. Bizim Komünist Partisi'nin görüşü budur diyor. Yani devlet ortadan kalkacak bir yapı olarak görülüyor. Zaten komünizmde nihai hedef olarak devlet yapısı olmayacak diyor. Devlet olmayacak diyor. Aile içinde diyor ki mesela bakın komünizmde aile kavramı tamamen ortadan kaldırılmış. Yeni doğan çocuklar ailelerin yanından alınıp kreşlerde büyütülmüş. Komünist düşünceye ve devlet menfaatlerine uygun düşmeyen aile kavramı ortadan kaldırılmıştır. Bakın diyor ki ailevi ilişkiler feodal ilişkiler olarak değerlendirilir. Engels'in yazıtlarında bahsettiği gibi aile kurumu ortadan kaldırılmalıdır. Komünist manifestoda da şunu söylüyor, Komünist manifesto, ailenin ortadan kaldırılması en radikaller bile komünistlerin bu utanç verici niyetlerine ateş püskürüyorlar. Ana babanın çocukları sömürmesini ortadan kaldırmak istiyoruz diye mi suçluyorsunuz bizi? Yani ne aile kalacak, ne devlet kalacak, ne ahlak kalacak, ne hukuk kalacak. Mesela yine Komünist Manifesto'dan, bakın evliliğe bakış açısı, aileye bakış açısı ile ilgili bir ifade yine diyor ki, burjuva evlilik gerçekte evli kadınların ortaklaşılmasıdır. Yani komünizme göre haşa evli kadınlar ortaklaşa kullanılacak. Komünistler olsa olsa kadınların iki yüzlüce gizlenmiş bir ortaklaşılması yerine resmi, açık yüreklice bir ortaklaşılmasını getirmeyi istemekle kullanabilirler. Yani bu kadar sapkın, bu kadar kudurmuş bir sapkın felsefeden bahsediyoruz. Mesela diyor ki yine Komünist Manifesto'da din ve ahlakla ilgili, yasalar da, ahlak da, din de proleter için ardında bir o kadar burjuva çıkarları gizlenmiş burjuva ön yargılarıdır. Yani yasalar ortadan kalkacak diyor. Bu ön yargı zaten diyor, burjuvazinin ön yargıları diyor. Böyle kanlı bir devrimde ne yasa kalacak diyor, ne ahlak, ne din, ne aile. Eşler de diyor zaten ortaklaşa kullanılacak diyor, komün hayatı. İnsanlar zaten Rusya'da öyle yapılıyordu, Çin'de de böyleydi. Böyle kutu gibi daracık böyle birkaç metrekarelik odalara insanlar hayvan gibi yığıldı. Orada yaşattılar. Milyonlarca insan katledildi zaten. Açlıktan öldürüldü. Bakın birkaç tane bununla ilgili şimdi resim gösterelim. Mesela bakın komünizmde manzara hep böyle oluyor. 20. yüzyıldaki bütün komünist rejimlerin ortak manzarası şöyle. Mesela bakın 1921 ve 22 yıllarında Lenin'in oluşturduğu kasıtlı kıtlık sonucunda Sovyet sınırları içinde tam 29 milyon insan açlıkla pençeleşti. Bunların 5 milyonu da açlık nedeniyle yaşamını yitirdi. Yine köylüler bakın kıtlıktan ölürken.
Evet.
Kızıl Ordu tahılları yağmalıyordu. Yine başka bir görüntü. Yine insanlar aç ve açlıktan ölen milyonlarca insanın görüntüsü.
Halkın üzerinde terör ve korku yayarak iktidara ulaşmayı hedefliyorlar. Lenin'in zaten kendi ifadesi var. Şöyle diyor. Devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı. İnsanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır diyor. Halkın üzerine baskı, terör kurarak yani kendi halkına zaten eziyet ediyor. O yüzden milyonlarca Rus öldü.
Evet. Burada i̇şte bakın mesela görüyoruz. Darwinizmin sonucu. Stalin bir din adamı olarak yetiştirilmişti. Ama genç yaşlarında okuduğu bazı kitaplar onu bir ateist ve komünist olmaya sürükledi. Bunların başında Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabı geliyordu. İşte komünizm bunun doğal sonucudur. Yani Darwinizmi bir insana öğretince onun bilinçaltına ya sen hayvansın haşa. Sen varlığını tesadüflere borçlusun. Bir yaratıcı yok haşa, ahiret yok. Tesadüfen oluştun. Hayatta kalabilmek için savaşman gerekir. Savaşan bir hayvansın. Eğer güçlüysen ayakta kalırsın. Ve zayıfları ezmen gerekir. Yani güçlü olmak için de zayıfları ezmen gerekir. Çatışarak da ilerlersin. Çatışma ilerlemenin temelidir diye. Bu mantık, bu dünya görüşü bilinçaltına verildi mi? Bu hemen komünizm olarak ortaya çıkar. İşte Stalin de bunun sonucu bakın. Evet. Ne diyor? Türlerin kökeni kitabını okuduğu anda Darwin'in, değil mi? Normalde din adamı olarak yetiştirilmiş. Adam kudurmuş bir komüniste dönüyor. Ondan sonra diyor ki genç zihinleri diyor arındırmamız için diyor. Yani arındırma derken burada dini kastediyor tabii. Dinden arındırmamız için diyor. Üç şey söylüyor. Biri Darwin'in öğretilerini öğretmemiz gerekir diyor. Dünyanın jeolojik yaşını diyor. Bir de Darwin'in öğretilerini öğretmemiz gerekir diyor. Sonra da diyor ki 20 milyon adamı katlediyor kendi döneminde. Ya diyor bir insanın diyor ölümü diyor trajedidir diyor Stalin. 1 milyon diyor istatistiktir diyor ve 20 milyon insan katlediliyor. Neticede işte komünizmin belasına tek bir çözüm var. Hocamız dedi ki ben dedi bunu uyarmakla mükellefim, hatırlatmakla. Evet. Ellerimizi çözsünler. Biz bunu 2 ayda çözelim. Yoksa dedi gene benim dediğime gelinir dedi. Ama dedi Allah saklasın yani bu çok zor yoldan olur. Yani çok büyük kayıplar neticesinde, zorluklar neticesinde olur dedi. Ben dedi bunlar olmaması için dedi önceden dedi bunu söylüyorum dedi inşallah. Bu bakımdan inşallah fikri çalışma bir, antidarviniz, antimateriniz, antileriniz ve ittihadı İslam çözüm inşallah. Yani İslam Birliği. İslam Birliği olduğunda zaten ne PKK kalır, ne MKK kalır, ne başka bir şey kalır. Ne Irak'ta olan olaylar olur, ne Afganistan'da Müslümanlar katledilir, Müslüman kadınların ırzına geçilebilir. Ne Doğu Türkistan'da olan milyonlarca Müslümanın katledildiği olaylar gerçekleşebilir. Evet. Çin de aklını başına toplar. Bütün dünya çapında da muazzam bir değişim, demokrasi, bolluk, bereket, sevgi, şefkat, zenginlik, adalet meydana gelir inşallah.
İnşallah.
Bu da Mehdiyet'in özelliği Allah'ın izniyle. Yani Mehdiyettir. İslam ittihat-ı İslam eşittir Mehdiyet inşallah. Mehdiyettir çözüm inşallah. Evet.
Atatürk'ü de biliyorsun şey gibi sosyalist ve solcu gibi göstermeye çalışıyorlardı. Ama bakıyoruz Atatürk'ün normal kendi ifadeleri var. Komünizmi büyük bir tehdit ve tehlike olarak gösterdiği ifadeleri var. Diyor ki mesela Atatürk'ümüz, komünizm Türk dünyasının en büyük düşmanıdır. Her görüldüğü yerde ezilmelidir diyor. Neden? Çünkü Atatürk dindar bir Osmanlı paşasıydı. Müslüman bir Türk evladıydı maşallah. Ve bakın komünizmin aslında rejim ihraç etmeye çalıştığını şu şekilde ifade etmiş ve ne kadar büyük bir tehlike olduğunu şu şekilde ifade ediyor Atatürk'ümüz. Diyor ki, içeriden ve dışarıdan çeşitli maksatlarla bu akımın, yani komünizmin, memleketimiz içine girmekte olduğu ve buna karşı akla uygun tedbir alınmadığı takdirde, milletin pek çok muhtaç olduğu birlik ve sükununu bozan durumların ortaya çıkması imkan dairesinde görülmüştür diyor. Bu yüzden devam ediyor. Komünizmin Türk dünyası en büyük düşmanıdır. Her görüldüğü yerde ezilmelidir diyor.
Bakın
yani başını ezeceksin ki diyor.
Şu şeyi,
evet. Ortaya çıktığı yerde başını ezeceksin ki ilerlemesin, gelişmesin diyor.
Evet.
Yine başka bir ifadesi. Moskova'da oynanan oyun ise bir başka türlüdür diyor. Stalin yalnız kendi gençliğine değil, dünya gençliğine komünistlik ideolojisini aşılamaya çalışıyor. Komünistlik propagandasının fukarası ve cahili çok ülkelerde ne kolay taraftar topladığı ise ortada bir gerçektir diyor. Yani Türkiye'nin de buna karşı anti-komünist, anti-derminist eğitim yapması gereği çok açık bir şekilde Atatürk tarafından da tespit edilmiş. Anti-komünist eğitim verilmesi gerektiği. Zamanında bunlar yapıldı. Bugün de aynı şekilde yapılması gerekiyor.
İnşallah.
Komünizm öldü diyenler aslında yine komünizmi saklıyorlar. Öyle bir şey yok. Türkiye'de şu anda anti-darminist ve komünist bir ayaklanma var. Ve buna karşı da antikomünist, antidarinist eğitim yapılması, propaganda yapılması gerekiyor.
İnşallah.
Ve bir an önce yapılması gerekiyor.
İnşallah. İnşallah. Onu da yapabilecek bir tek Allah'ın izniyle hocamız var zaten, evet. Dünyaca. Bilinen bir gerçek. Rus televizyonunda hocamızla konuşmaya geldi. Niye? Yaptılar. Çünkü evet. Dediler bunu dünyada anlatabilecek bir kişi var dedi. Bakın Rusya'nın en büyük kanallarından birisi. Bir kişi var dedi. O da dediler Harun Yahya. Harun Yahya ismiyle tanıyorlar. Evet. Buraya gelince de zaten bunu söylemişlerdi.
Akılcı ve delillere dayalı olarak İkna edici deliller ortaya koyabilen tek kişi Sayın Adnan Oktar.
İnşallah. Şimdi bir büyük tehlike daha var İslamiyet'in önünde. Darwinizm, materyalizm, bir de münafıkane cereyan. Cereyanın münafıkane Said Nursi Hazretleri'nin belirttiği. Allah'ın izniyle ama diyor Mehdi Aleyhisselam inşallah onu manen darmadağın edecektir diyor inşallah. O da büyük bir tehlike. Yani cereyanın münafıkane ve yobazlık sistemi. Onun getirdiği yobazlık sistemi. Çünkü her münafık yobazdır. Yobazlığı da birlikte getirir. Çünkü Kur'an'ın dışında hurafelerle ortaya çıkartılmış bir din anlayışı. Kur'an'a aykırı hareket etme oluyor. Bugün hocamız detaylı olarak anlattı. Bunlar dedi mesela böyle manda gibi kokarlar. Pis koku, sanattan, bilimden, estetikten uzak. Her şeye nefretle, kinle bakan, ağzından kan damlayan. onu keseceğiz, bunu yok edeceğiz, işte kitap ehline bakış açılarıyla. Halbuki bunların hepsi Kur'an'a aykırı. Yani Kur'an'da Müslüman, Allah tarif ederken, değil mi inşallah? Mesela masum insanların bir tanesini öldüren diyor Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Değil mi? Bir kişiyi öldüren diyor, bütün insanlığı öldürmüş gibi olur diyor bir masum insanı. Bir insanın hayatını kurtaran da diyor, bütün insanları kurtarmış gibi olur diyor inşallah. Masum insanların öldürülmesi çok büyük haramdır. Kitap ehline bakış açısı ayrıca Allah bildiriyor. Kitap ehline bakış açısını bildirirken bugün hocamız ayetlerle anlattı. Şimdi bakın mesela Allah bir ayette Yahudi ve Hristiyanlardan Allah'a iman edenler olduğunu bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onların hepsi bir değildir. Allah söylüyor. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden bir topluluk vardır ki gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Yani Allah kitap ehlinden samimi Allah'a inanan olanların olduğunu söylüyor. Yani var demek var. Günümüzde de var anlamında inşallah. Bütün Kur'an ahir zamana da baktığı için, Kur'an'ı yaşattığı için Allah bütün ayetleriyle. Demek ki kitap ehlinden samimi olarak iman edenler var. Başka bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Şüphesiz kitap ehlinden Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a derin saygı gösterenler olarak inananlar vardır diyor. Kitap ehlinden Allah'a iman eden, size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a derin saygı gösteren olarak inananlar vardır. Demek ki kitap ehlinden, ki başka ayetlerde de var inşallah, samimi olanların olduğunu bildiriyor Allah çok sayıda ayette. Demek ki kitap ehlinden samimi olanlar var. Bir kere o zaman neye göre karar veriyor? Yani mesela Yahudileri, Müslümanların katledilmesi gerektiğini, kime nefretle bakanlar, Allah samimi olarak iman edenlerin olduğunu bildiriyor. Kaldı ki mesela kitap ehliyle iman etmeyenler de bir tutulmamıştır. Bakın Allah onu şöyle bildiriyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Ehli kitaptan öylesi vardır ki kendisine yüklerle altın emanet bıraksan onları sana öder. Bakın ehli kitaptan öylesi vardır ki kendisine yüklerle altın emanet bıraksan onları sana öder. Ama öylesi de vardır ki bir altın bile versen başında dikilip durmadıkça onu sana geri vermez. Demek ki Kur'an'da bildirilen gerçek Allah'ın bildirdiği iman eden kitap ehliyle etmeyenler bir tutulmamış, bir değil. Bu birincisi. İkincisine Allah nasıl bir üslup olması gerektiğini bildiriyor. Yani Müslümanların kitap ehline yaklaşırken hangi üslupla nasıl davet edilmesi gerektiği. Bakın diyor ki Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. İçlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere. Yani Allah zulmedenleri ayırmış, kitap ehlinden zulmedenleri. Kitap ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Hocamız bu ayeti bugün açıkladı. İnşallah dedi ki, bakın Allah en güzel diyor. Güzel de demiyor Allah. En güzel ifadesini kullanıyor. En güzel bir biçimde diyor. En güzel sözle, en güzel davranışla inşallah. Bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki diyor Allah, Allah'ın emri, bize ve size indirilene iman ettik. Yani Kur'an'a, İncil'e, Tevrat'a, orijinal inşallah indirilmiş şekliyle. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir ve biz ona teslim olmuşuz. Ey kitap ehli diyor, bakın Allah yine buyuruyor, de ki diyor Allah'ın emri. Ey kitap ehli, bütün Yahudileri ve Hristiyanları kapsıyor, ey kitap ehli. Bizimle sizin aranızda müşterek olan bir kelimeye tevhide gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Ve Allah'ı bırakıp bir kısmımız diğer bir kısmımızı Rabler edinmeyelim. Demek ki nasıl olmamız, neye davet etmemiz gerekiyor? Allah'ın birliğine, tevhide davet edeceğiz inşallah. Nasıl davet edeceğiz? En güzel diyor Allah, en güzel bir biçimde diyor inşallah. İşte Müslümanın davranışı böyle olur. Kin ve nefretle değil. Ayrıca hocamızın üstünde durduğu çok önemli bir konu. Yine Kur'an'da bildirilen inşallah. Allah mesela onların iffetli olan hanımlarıyla, değil mi? Hristiyan ve Yahudilerden iffetli olanlarla evlenmeyi helal kılmış. Yani aile kuruyorsun demişti hocamız. Senin eşin oluyor, çocukların annesi oluyor. Nasıl yani onu seviyorsun, iç içe oluyorsun. Sen ona ey kafir gel seni evlenelim mi diye mi yaklaşacak? Veya evlene gidip yemeklerini yemeyi helal kılmış Allah. Demişti bugün dedi hocamız. Yani evlerine gidip ey kafir gel seninle yemek yiyelim mi, senin yemeğini mi yiyelim diyeceksin yani böyle. Tabii ki bu üslup değil. Bu yobazlığın getirdiği, münafıklığın getirdiği, değil mi? Kin, nefretin ortadan kalkması gerekiyor. Bunun için de işte Kur'an'dan delil, yani biz Kur'an'a bakarız, hadislere bakarız. Peygamberimizin zamanında, değil mi? Hocamız yine bugün anlattı. Mesela çıkartıyor hırkasını, kitap ehlinin ayaklarının altına seriyor Peygamber Efendimiz. Aynı zamanda Hristiyan ve Musevi asıllı eşleri var Peygamber Efendimizin. Evlenmiş yani inşallah. Evet. Dolayısıyla Peygamberimizin tavrı tam Kur'an'a uygun olan tavrı ve biz buna bakarız elbette inşallah.
Bakın pek çok Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in pek çok uygulaması var. Ayet-i kerimeler doğrultusunda Hristiyan ve Musevilere karşı nasıl davranılması gerektiğini oradan açıkça görüyoruz. Mesela bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim zımmi, yani İslam ülkesindeki gayrimüslimler için kullanılan bir ifade zımmi. Kim zımmi olan birisini eziyet ederse ben onun hasmı olurum buyurmuştur. Bakın Peygamber Efendimiz ben onun hasmı olurum diyor. Kim eziyette bulunursa diyor. Karşısına çıkıyor ve adaleti ayakta tutuyor. Yine aynı şekilde Hazreti Ali'nin bir ifadesi var. Yine zımmiler hakkında. Her kim ki bizim zımmimizdir, onun kanı bizimki kadar kutsaldır. Malları bizim mallarımız kadar tecavüzden masumdur dedi. Başka bir kaynakta da yine Hazreti Ali'nin şöyle dediği naklediliyor. Zımmi durumunu açıkça kabul edenlerin malları ve hayatları bizimki, yani Müslümanlarınki gibi kutsaldır diyor. İslam'da devlet nizamı Ebu'l-Ala el-Mevdudi kaynağında bunu açıkça izleyenlerimiz de bulabilirler. Hatta kitabehli.com adlı sitemizde de çok daha detaylı olarak hadis-i şeriflere, kaynaklarına ulaşabilirler bu konuda. Bakın Hazreti Ömer zamanında da yine aynı şekilde fethedilen ülkelerin hiçbirinde tek bir ibadet yerine bile hiçbir zaman saygısızlık ve tecavüz edilmemiştir. Ebu Yusuf yazıyor bu konuda yine başka bir aktarım. Bütün ibadet yerleri olduğu gibi bırakıldı. Ne onlar yerle bir edildi ne de mağluplar eşya ve mallarından yoksun bırakıldı. Hiçbir şekilde, çünkü ayet-i kerimede de Allah'ın bize emrettiği gibi korunmasını emredilen yerler, Allah'ın adının anılmasına izin verdiği yerler, yine manastırlar, havralar, bunlar Allah'ın adının anılmasına izin verdiği kutsal yerler. Bunları Müslüman yine aynı şekilde koruyor. Yine masum tek bir insanın bile kanı akıtılmıyor. Gayrimüslim olsun ya da müşrik olsun.
Evet, yani ona bir örnek verelim. Mesela Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in kitap ehline gösterdiği şefkat ve merhametinden bazı örnekler. Mesela Peygamberimiz Necran Hristiyanlarının Mescid-i Nebevi'de kendi ibadetlerini yapmalarına izin vermiştir. Hristiyan Necran heyeti bir ikindi vakti Medine'ye gelerek Mescid-i Nebevi'ye girmişlerdir. Hazreti Peygamber ashabı ile henüz ikindi namazını kıldığı sırada ibadet vakitleri gelen Hristiyanlar doğuya yönelerek ibadet etmeye hazırlanmışlardır. Bazı sahabiler onların ibadet etmesine engel olmak istemişler. Fakat Hazreti Peygamber onların serbest bırakılmasını ve ibadetlerini yerine getirmelerine müsaade edilmesini emretmiştir. Yine Necran Hristiyanların ziyareti sırasında oturmaları için Peygamberimiz bakın abasını sermiştir. Tüm bunların yanı sıra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kitap ehlinin düğün yemeklerine katıldığına, hastalarını ziyaret ettiğine ve onlarda ikramda bulunduğuna dair rivayetler bulunmaktadır. Hatta Necran Hristiyanları onu ziyaretlerinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara abasını sermiş ve oturmalarını söylemiştir. Evet, İşte maşallah. Örnek bu. Peygamberimizin tavrı Kur'an'da bildirilen nasıl davranacağımızı bize çok net olarak gösteriyor. Evet. Onun için yobazlığa, münafıklığa geçit yok Allah'ın izniyle. Evet.
Müslüman toplumu içinde Hristiyan ve Museviler az önce belirttiğim gibi zımmi olarak addediliyorlar. Zımmi demek sorumluluk altına alınan kişi demek. Yani onların sorumluluğu bize ait. Osmanlı Devleti'nde bu uygulamasını gördük zaten. Böyle bu şekilde yapıldı, uygulandı. İslam hakimiyeti olan bir toplumda inşallah İslam'ın en güzel şekilde uygulandığı barış, sevgi, huzur ortamında da bu en güzel, en mükemmel şekilde Kur'an ahlakına dayalı olarak zaten uygulanmak durumunda ve olacak inşallah. Evet. Mehdi Aleyhisselam'ın ve İslam'ın hakimiyetiyle beraber inşallah bu en güzel şekilde uygulama alanı bulacak. Evet.
Bu çok önemli. Bakın Peygamberimiz kitap ehlinin Müslümanların emanında olduğunu söylemiştir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Hristiyan olan İbni Haris bin Ka'b ve Kamine yazdırdığı anlaşma metninde Şark'ta ve Garp'ta yaşayan tüm Hristiyanların dinleri, kiliseleri, canları, ırzları ve malları Allah'ın, peygamberin ve tüm müminlerin himayesindedir. Hristiyanlık dini üzerine yaşayanlardan, Hristiyanlardan birisi herhangi bir cinayete veya haksızlığa maruz kalırsa Müslümanlar ona yardım etmek zorundadırlar yazdırmasıdır. Evet. Maşallah.
Bakın Buhari yine sahih bir hadis kaynağı. Orada şu şekilde Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu, aktarılıyor. Bir zımmiyi, yani zimmet altında bulunan kişi, bir zımmiyi haksız yere öldüren cennetin kokusunu duyamaz. Halbuki onun kokusunu 40 yıllık yoldan duyabilir. Bakın nasıl uyarmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Haksız yere öldüren cennetin kokusunu duyamaz.
İnşallah.
Buhari Cizye sayfa 5.
İnşallah.
Yani bu derece net, açık olan bir konu. Ehli kitaba karşı bu derece saygıyla, sevgiyle, hoşgörüyle, şefkatle bakmamız gereken bir konu. Ayet-i kerimelerde çok açık, net. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın uygulamalarında, hadis-i şerif, hadis kaynaklarında yine çok açık ve detaylı olarak bize iletilmiş yaşanan gerçekler,
İnşallah.
Uygulamalar. Buna karşı çok hassas olmamız gerekiyor. Sevgiyle, barışla yaklaşmamız ve onları koruyup kollamamız gerekiyor.
İşte İnşallah. Bu yobazlığın bir sonucu, münafıkane sistemin bir sonucu. Çünkü dedi hocamız, onlarda her şeye karşı kin ve nefret var. Yalnız kitap ehline değil, kadınlara karşı, peygamberimizin haşa evliliklerine karşı,
evet.
Evet, sanata, bilime, canlılara, hayvanlara, kedilere hiçbir şey sevgileri yok demiş
yobaz,
hocamız. Evet.
Asla sevginin sevsini bilmez.
İnşallah. Kur'an'la, hadisle eğitilecekler.
İnşallah.
Çünkü Mehdiyet dönemindeyiz. Hazreti Mehdi bütün yobazlık sistemini, ceryan-ı münafıkhaneyi fikren, manen darmadağın ediyor inşallah.
Dini özüne çeviriyor.
Evet, dini özüne çeviriyor. Asr-ı Saadet dönemindeki gibi bütün mezhepler kalkıyor Hazreti Mehdi döneminde. Hazreti Mehdi en büyük müştehit inşallah. Peygamberimizin sünnetiyle Asr-ı Saadet dönemindeki gibi yaşanıyor Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Ve bu döneme de girdik. Hazreti Mehdi hayatta, faaliyette. İnşallah 10 yıl içerisinde İslam'ın dünya hakimiyeti, güzel ahlak her tarafa hakim olacak inşallah. İnşallah. Programımızın da sonuna geldik inşallah. Bu akşam yine birlikte olacağız canlı yayınla. O zamana kadar inşallah herkese iyi akşamlar diliyoruz.